Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At
burada.
Hocam, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çöp yaşantım, kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne?
Yangeli hem de yaparım,
kıyırma da bakarım.
Tavuk öderler bana, bakma sakın damarıma.
Ama
bazen de eğlendirdik.
Reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016 yürürlük. AKP'nin İpidör'de özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürlüleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için başlattık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Evet,
bak.
Tamam.
Teşekkür.
Başka var mı? Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Evet, öptüm.
Evet, ama siz bekliyorsunuz.
Bas Seda.
Evet.
Evet, çok güzel.
Evet, hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını, neler var, ekran, ana ekran nasıl? Hı hı. Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz, onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor, onu göreceğiz. Hı hı. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz, MP3 dinleme, sesli kitap dinleme. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki...
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın haftanın işler sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım.
Genel yapıları da çok yoğunlar. Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyoruz herhalde.
Evet.
Tenisiz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Bilgin buradayız.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgi, sevgi ve müzik, her an paylaşmaya hazırız.
Yoldayım amansız
sensiz dünyada. Ah, ecel ol, al beni.
Herkese merhaba, Engel Sevişim Saatler'den.
İyi akşamlar herkese. Bugün Hıdır 50 biliyorsunuz.
Evet, bugün Hıdır 50. Ben de onu söyleyecektim. 6 Mayıs
Hıdır 50. Hıdır 50. Yani 5'i 6'ya bağlayan bu gece de Hıdır 50 kabul ediliyor.
Aslında evet, 5'i 6'ya. 5'i 6'ya bağlayan gece.
Evet, gerçekten.
İkindi vakti ne kadar sürer diye bir şey okumuştum.
Şimdi bitti mi yani Hıdır 50? Anladım.
6 Mayıs.
Hıdır'la İlyas'ın birleş buluşma.
Evet, Hıdır Aleyhisselam'la İlyas Peygamber'in senede bir defa buluşmaları zamanına. Ondan da Hıdır 50. Aslında yaz adı giriş bir anlamda.
Evet, evet, ama gerçekten de yaz gibi bir hava.
Evet, dışarıda ama çok tatlı bir hava var şu an. Tam böyle yaz akşamlarında bir serinlik eser ya böyle.
Hafif. Evet, gerçekten. O kışlardan sonra şu an bizde cam açık uzun süre sonra. Atakan bize iyi akşamlar abi dedi. Sana da iyi akşamlar Atakan. Aynı zamanda Atakan'ın da Ömer'le birlikte hayırlı olsun diyoruz. Onlar yeni bir programa daha başladılar. Atakan
maşallah.
Pazartesi, Cuma iki ayrı programda maşallah diyoruz.
Atakan büyük radyoculardan evet, ya adam.
Atakan hızlı bir giriş yaptı evet. Camiaya.
Radyo camiası, medya camiasına hızlı giriş yaptı.
Aynen.
Hocam görme engellilerde televizyon yayıncılığı ne zaman başlayacak?
İnşallah bir ara o da başlar hocam. Ya ben isterim aslında televizyonda da program yapmasını insanların birilerine evet, keşke öyle olsa. Ama belli olmaz. Biz bu şimdi bugün ilk canlı yayınımızı yaptık. Belki o da gün bizde televizyon yayınına döner.
Evet evet yani. Olabilir. Neden olmasın? Aslında iPhone için televizyon yayını yapabilecek program duymuştum ama şimdi adını hatırlayamıyorum. Yani televizyon yayını derken internetten aynı şey gibi görüntülü yayın.
Aynen. Bu arada bizi her zaman yalnız bırakmayan arkadaşlarımız Selçuk ve Sarper'de ikisi de iyi akşamlar. Hoş geldiniz dedi. Onlara da iyi akşamlar diliyoruz
evet,
arkadaşlar.
Evet, iyi akşamlar diliyoruz.
Bugün tekrar sizlerle beraber bir programımıza daha başlıyoruz. Bugün 6 Mayıs 2015. Hemen şey duyurusuyla başlayalım programa. İşte bu cumartesi günü 9 Mayıs'ta yani çok güzel bir yarışma yapacağız. Yine size çok güzel sürprizler hazırladık. Tam 21 grup başvurdu. Evet. Biz biraz esnek davranıp başvuruları biraz artık 18'de aslında bitirmemiz gerekiyordu. Cumartesi günü 7'şer gruptan oluşan serenizel bilgi yarışmasında herkesi bekliyoruz öncelikle.
Evet.
Gerçekten çok da güzel olacak. Akşam da çok güzel bir yemek olacak. Yarışmasanız bile gelin oralarda.
Yemek organizasyonu.
Evet, akşam da işte yarışma sonrası saat 6'da da bir yemeğimiz olacak. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. O gün buluşalım, birlikte eğleneceğiz. Güzel bir gün geçirmek istiyoruz.
Yemekte ne var diyormuş.
Yemekte çorba var, köfte var, isteyene tavuk var, isteyene vejetaryen var, pilav, salata ve içecek var.
Oo, menü de güzel arkadaşlar. Menü de güzel.
Yemek menüsünü de sayıyorum
hepsini
yani.
Hepsini alabilir miyiz aynı anda?
He?
Hepsini aynı anda alabilir miyiz?
Alırsın istiyorsan. Evet, peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Onlardan bugün biraz sonra Emre ve Ayşegül'ü alacağız buraya. Onlarla birlikte bu Çalıştay programını konuşacağız. Çalıştay'dan sonra Çalıştay biliyorsunuz geçen hafta bir 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı gerçekleşti Muğla'da bir otelde. Çalıştay mıydı yoksa tatil miydi? Onu biraz konuşacağız. Daha sonra belki de önce onu yaparız.
Çalış tatil.
Evet. Öncelikle bir yemek tarifimiz var bizim. İki yemek tarifimiz var bugün aslında. Elif bize kuru fasulyenin nasıl yapıldığını anlatacak. Ardından Sevda da onun yanında pilavın nasıl yapıldığını anlatacak.
Engin hocam.
Biri de turşu yapsaydı.
Engin hocam. Ben hocam. Ne diyecektim? Sen de bir turşu anlatsan şurada.
Ben turşu yiyeyim hocam doğrudan.
Yok şöyle kısa bir turşu tarifi olabilir. En yakınınızdaki turşucuya giderek...
Evet oradan turşucu da
karışık turşu
alırsın hocam ya. Çok turşucu yok etrafta yani.
Bir tane var ama biraz uzak mesafesi. Ben biliyorum bir tane. Turşusu da güzel ve uygun.
Turşu suyu da çok güzel bir
şey. Ya turşu suyu.
Turşu
benim suyu. Zaten bugün arkadaşlar benim çarşambaları balık günüm. Bugün bir arkadaşla beraber balık yemeye gittik. Hı hı. Ben anlatıyordum. Ya tansiyon diyordum. Olmazsa benim en çok sevdiğim turşu suyu acılı, şalgam.
Aynen.
Ben böyle şeyleri çok severim ama tansiyona da bunlar işte ters.
Evet, tansiyon varsa hiç, en çok yememen gereken şeyler arasında yer alıyor yani. Evet.
Aşkım ben pilav tarifimi sana versem sen anlatsın.
Aşkım ben yakarım pilavı, şimdi ocakta falan kalır, öyle bir durum olabilir.
Evet. Pilav tarifi veriyormuş, Engin şey diyormuş, iki yumurta kırılır. Ne, nasıl yani falan. Bu değişik bir pilav. Evet. Lenger pilavı.
Bak Selçuk diyor ki Kemerburgaz turşusu abi, üzerine tanımam diyor.
Oo evet. Selçuk, Selçuk da eski gurmelerden
demek bizim. Demek ki öyleymiş, o da üzerinden şey yapıyor. Peki hocam bir müzik arası verelim, o halde ben Emre ile Aşık'ı da alayım yavaş yavaş şeyden.
Evet, bir müzik arası verelim, sonra geliyoruz.
Collins, join us on the saxophone. So, yeah, this is on the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Yeah.
Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar sizlerle. Saatimizi 21.24 yaptık ve programımız yavaş yavaş başladı. Bugün ilk kez programımıza katılan bir konuğumuz var. Emre de burada. Bu Emre de uzun süre sonra katıldı. Emre nasılsın?
Merhabalar herkese.
Valla bayağı uzun oldu değil mi? En son ne zaman görüştüğümüzü bile hatırlamıyorum.
Emre bir yere programımızın müdahimlerinden.
Evet, her programda alıyorduk, bu aralar pek görüşemedik yani. Evet.
Geçen sene öyleydi tabii. Bu sene bizim radyo, siz geldiniz, biz gelemedik sizin programa.
Evet, bu sene öyle oldu ama bir de yeni bir konuğumuz var. O ilk kez katılıyor. Ayşegül merhaba.
Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim Emine. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum ama insanların birçoğu tanımıyordur. Biz programımıza ilk katılanların genelde bir kendilerini tanıtmasını isteriz. Nasılsın? Bir kendi seni bir dinleyelim. Kimdir Ayşegül?
Merhaba, ben Ayşegül. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencisiyim. Bu kadar.
Yarışmacı yani. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.
Yarışmaya katılmış gibi oldum.
Evet, şimdi Emre ile Ayşegül'ü niye birlikte aldık? İkisi de bu sene Muğla'ya giden, Muğla'da engelsiz üniversiteler çalıştığına giden en ders sayıda öğrencilerden ikisiydi. Öncelikle kimle başlayalım? Bayanlarla başlayalım. Ayşegül nasıldı çalıştay, neler oldu? Sen kısaca bu seneki çalıştayı senin gözünden baktığımızda neler gördün, biraz bahseder misin?
Yani aslında ben geçen yıl da çalıştaya katılmıştım. Geçen yılki çalıştay çok daha böyle verimli, daha aktif geçti. Ama bu sene hiçbir şey yoktu denilebilirim. Yani çok alakasız oturumlar vardı bir kere bence. Özellikle, ay sesim geliyor mu?
Geliyor, geliyor, bir sıkıntı yok.
Özellikle bir mental hastalıklarla ilgili bir şey vardı. Oturum vardı. Orada hani zihinsel engellilerin işte üniversitedeki problemlerinden bahsedeceklerini falan söylediler. Hı hı. Ama hani böyle gençlerimizin işte psikolojik sorunlarından, psikiyatrik hastalıklarından öyle şeylerden bahsettiler. Hiçbir şekilde engelliliğe gelmedi konu. Zaten 5 yıldızlı otelde yapılıyor olması hani çok mantıksız gelmişti bana ilk başta. Yani sonuçta öğrenci odaklı olması gereken bir çalıştay. Ama öğrencilerin hiçbir şekilde gidip katılamayacağı bir şekilde yapılıyor. Hatta bu çalıştayda bir de öğrenciler oy kullanmasın falan gibi bir şey de oldu. Bu da benim dikkatimi çeken böyle çok antidemokratik ve hani bir şeyleri yaptırımlara bağlayıcı yöndeki konuşmalardı. İlk defa ben muafiyet konusunun yeniden gündeme geldiğini gördüm. Önceki çalıştaylarda bunun tam tersi bir izlenim vardı. Ben geçen sene gittiğim çalıştaylarda da bunu görmüştüm. Bu sene böyle ben görme engelliyim, matematik çözmek istemiyorum falan diyen insanları getirmiş üniversiteler. Yani bazıları.
Bunu öğrenciler mi böyle şeyler söylediler?
Evet, senin üniversite öğrencisiydi söyleyen. Çok tanımıyorum ben hani hangi üniversiteden olduğunu bilmiyorum ama bu şekilde açıklamalar yapan insanlar vardı. Yani böyle muafiyet karşıtı, ayrımcılık karşıtı insanların çok da sesi çıkmıyordu. İşte biz vardık, Emre vardı, Mustafa Karaca vardı. Genelde eğitimde görme engelliler derneği üyelerinden olan ve hani o hani düzlemde hareket eden insanlar vardı. Çalıştay'ı eleştirdiğimiz zaman şöyle bir cevap almıştık. Biz işte siz diğer çalıştaylarda peynir ekmek yiyordunuz, aç kalıyordunuz. Burada yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Hani otelin nesi var falan gibi böyle. Hani üniversitede yapılamaması konusunda da kampüsümüz hani erişilebilir değil diyorlardı. Yani eğer kampüs erişilebilir değilse bence aday olmaması gerekiyordu. Yani kendi kampüsünün erişilebilir olup olmadığını bilmiyor mu bir insan? Ya da bir şekilde kampüsü erişilebilir hale getirip öyle aday olmalıydı. Hani kampüs erişilebilir bir bahane değil üniversiteler çalıştığı için diye düşünüyorum. Ama zaten konuyu buraya getirmeden direkt otel üzerinden eleştiri kabul ediyorlardı. Otel şöyle, otel böyle diye. Ben organizasyondaki hocalarla birebir görüştüm çünkü toplantı içinde böyle bir muhalefet olduğumdan dolayı çok da fazla beni şey yapmadılar, açıkçası söz vermediler. Zaten ben de böyle zorla mikrofon alacak bir tip olmadığım için çok konuşamadım herkesin içinde. Ama özür dilerim. Yani bireysel olarak görüştüğünde bile böyle eleştiri kabul etmez bir tarafları vardı. Sanki böyle iki gruplu bir yapıydı çalıştayda. Yani hani zaten çoğu insan gelmemiş otelde yapılacağını duyan ve bunu protesto etmeye çalışan insanların çoğu gelmemiş. Bence gelmemek de bir protesto tarzı değildi. Keşke gelip seslerini çıkarsalardı. Çünkü bu sefer şey oldu. Ne güzel oldu. İyi ki de otelde yapılmış. Ne güzel denize girdik, tatil yaptık moduna falan girildi ve ben hani Muğla Üniversitesi hakkında çok takdir dolu şeyler duydum. Özellikle de hani engelli birimi çalışanlarından duydum bunu. Benim izlenimlerim böyleydi. Yani hiç çalıştay havasında değildi. Herkes böyle zaten mayolarını, şortlarını, güneş kremlerini falan getirmiş. Oturumlarda artık pazar günü, özellikle cuma günü, ikinci gün kimse yoktu. Yani 15-20 kişilik bir grup tamam vardı. İlk günde zaten hani havaalanından otele transferdi, yemekti, bilmem neydi diye geçti. Hani evet. Ben katılabildiğim her oturuma katıldım. Bir o psikiyatrik bozukluklarla ilgili oturumdan erken çıktım. Evet. Onun dışındakilere hepsine katıldım ama hani çok alakasız konulardı. Sanki her sene tekrar edilen konulardı. Mesela isim verebilir miyim?
Ver canım, ver.
Hakan Sarı'nın geçen yılki konuşma metniyle bu yılki konuşma metni aynıydı. Erzurum'da konuşmuştu o. Aynıydı. Hani ben önceki şeylerden hani okudum. Hı-hı. Geçen sene de not falan almıştım. Ne diyor bunlar falan diye düşündüğüm için. Aynı şeyleri söylendi. Aynı şeyler yapıldı. Hiçbir yeni bir şey eklendiğini düşünmüyorum. Hatta geriye doğru da gidildiğini düşünüyorum. Ve bunun sebebinin de Çalıştay'ın bu şekilde olmasını protesto etmek için sen de dahil olmak üzere gelmeyenler de olduğunu düşünüyorum. Keşke gelip sesinizi çıkarsaydınız. Hani çok çok daha iyi olurdu bence.
Evet, teşekkür ediyoruz Ayşegül. Biraz da Emre'ye dönelim. Evre, sen hem Ege olarak neler yaptınız Çalıştay'da, onu biraz değerlendir. Hem de sen de yıllardır bu Çalıştay'a katılan, bu raporları, bildirileri hazırlayan. Kaç yıldır sen de düzenli olarak gidiyorsun Çalıştay'da?
5. defa katılıyorum. İzmir ekibine gidemedik ama yani Çalıştay'a, İzmir'e gidemedik ama süreci biliyorsun.
Evet, süreci biliyorduk. Ondan sonraki tüm Çalıştay'larda da vardın.
Evet, Ankara, İstanbul, Isparta, Erzurum ve Seri Muğla'daydık. 5. defa Çalıştay'a katıldık. En azından 9'un 5'ini katılmış bir olarak bayağı Çalıştay deneyimimiz var diyebiliriz. Yani şimdi şöyle söylemek istiyorum. Evet, bu sene bilmiyorum ilk Çalıştay'da üniversitelerde oldum ama ilk bir ve ikincisi. Benim bildiğim ilk defa bir üniversite dışında bir Çalıştay gerçekleştirildi. Tabii yani bu konu 3 defa gündeme geldi 2 gün içerisinde. İlk olarak ben yaptığım sunumda bahsettim. Az sonra ne tür bir faaliyette bulunduğumuzdan da bahsederken tekrar edelim. Üniversiteyi de görmek istediğimizden ve bazı arkadaşlarımızın bu çalıştaya katılamadığından maliyet dolayısıyla bahsettim. İkinci olarak bölgesel üniversiteler toplantılarının gündemine gelen konular üzerine yapılan oturumda bu konuyu konuşuldu. Ve üçüncü olarak da ikinci gün kapanış oturumunda Mustafa arkadaşımız Mustafa Karaca mikrofonu alarak sözü buraya getirdi. Artık o ikinci günkü sözü alma meselesi de Antalya fotoğrafı falan çekildikten sonra oldu. Seni beklerdi bir anda.
Cebrenme hileyle oldu bence.
Oldu. Şeyi özellikle söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmaması açısından. Bu öğrencilerin oy kullanma meselesi biraz şuradan gündeme geldi. Belki mutlaka benim çevremde vardı bir tane hoca. Ben bir sürü öğrenciyi getirdim. Ben kime dersem onlar da onu der diye ben bütün öğrencilerimi dışarı çıkardım. Falan tarzında bir şey söyledi ama o çok açıktan söyleyemedi bu düşünceleri de. Aha. Ama öğrencilerin oy kullanma meselesi aslında şuradan çıktı diye onu ifade edelim. Şimdi oturumu yönetecek kişi açıktan oylama yapılıyordu, onu söyleyelim. Yani genelde öyle yapılıyor zaten. Geçen sene bir defa biz oylama yapıldı. Oturumu yönetecek kişi şunu söyledi. Muğla Üniversitesi'nde gönüllü olarak yer alan öğrenciler oy kullanmasınlar. Oradan tabii şey çıktı, ya bunlar da iki gündür koşturuyorlar. Niye bunlar oy kullanmıyorlar? Konusu gündeme geldi. Oradan bir tanesi kuyuya taş attı tabii. Yani o zaman bütün öğrenciler oy kullanmasın. Evet, yani o aslında oradan oraya geldi. Doğrudan öğrencileri hedef, engel öğrencileri hedef almamıştı aslında. Oradan oraya geldi. Onu ifade edelim.
Aslında şöyle bir durum var aslında benim görüşüm. Her üniversitenin bir oyu olabilir öyle şeylerde gibi geliyor bana.
Onu öneren de oldu. Ya üniversitenin bir oyu olsun. Kim kullanacaksa kullansın. Öğrencim kullanıyor, hocam kullanıyor. Onu diyen de oldu sonrasında ama. Şu özellikle benim çok sinirlendirmişti. Engelli öğrencilerin oy kullanıp kullanmayacağız. Öğrencilerin oy kullanıp kullanmayacağı hususunda bir oylama yapalım.
Evet, evet, anladım.
Yani o hakikaten beni bayağı bir sinirlendirdi. Tabii ayağa kalktık, önlere doğru yürüdük, mikrofonu almaya falan çalıştık. En sonunda aldık ve aldığımızda da söyledik yani hiçbir çalıştayda, temeli engelli öğrenciler olan bir çalıştayda öğrencilere söz hakkının kısıtlanamayacağını ifade ettik. Yani hatta bunun bir oynamaya tabi tutulmasında kabul etmediğimizi söyledik. Ne ben kabul ederim dedi, ne de sınıftaki bu odadaki öğrenciler bunu kabul edeceklerini sanmıyorum şeklinde bir ifadede bulunduk. Tabii yani en nihayetinde herkes oyunu kullandı ve Anadolu Üniversitesi gelecekte çalışmayı düzenlemeye hak kazandı. Şimdi biz ne yaptık? Bizim bugün yürüttüğümüz bir çalışma var, proje var. Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi adında bir proje bizi yürütüyoruz. Bu proje kapsamında tabii bunun verilerini ayrıca başka belki bir programda konuşsak daha faydalı olur.
Tabii.
Gerçekten önemli sayısal veriler elde ettik. Ve onların önemli bir kısmını çalıştayda sunma fırsatı yakaladık. Video kayıtlarında yakın zamanda paylaşırız ve izleyebilir katılım gösteremeyen arkadaşlarımıza. Şimdi burada biz farklı engel gruplarına sahip öğrencilerle İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki toplantı gerçekleştirdik. Ve burada ilk toplantı sonunda çalışma grupları oluşturduk. Sınava erişilebilirliği, fiziki ortamlara ulaşım, ders kaynaklarına erişim tarzında altı çalışma grubu oluşturduk. Ve bunları oluşturduğum belirleri de ikinci toplantıda paylaştık. Atef civarında da biz bunu bir sonuç kitapçı olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Burada amacımız şu oldu. 2005 yılında engelli bilimlerin kurulması zorunlu hale geldi. O yıl içerisinde neler değişti? Nelerin değişmesi gerekiyor? Bir fotoğraf olarak çekmek istiyoruz. Bununla ilgili bu toplantıya katılan öğrencilerin önemli bir kısmı tabii engelsiz üniversiteler çalıştığı hakkında bilgi sahibi değil. Belki dinleyicilerimiz arasında da bilgi sahibi olmayan vardır. Engelsiz üniversiteler çalıştığı üniversitelerin engelli bilim sorumlularının, engelli öğrencilerin ve diğer paydaşların her yıl katılarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunduğu toplantılarda bu sene 9.sü gerçekleştirildi. Biz o projeye ve ege tüyeleri dahil olmak üzere 10 kişi oradaydık. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum ben aslında birçok kişiyle temas halinde bulunduğum için açıkçası ben öyle gözle görünür bir öğrenci azalmasını da görmedim yani bu sene bilmiyorum ama tabii belki azalmıştır.
Geçen seneye göre azdı.
Gidemeyenler olduğunu biliyorum.
Ama.
İşte bazı üniversiteden 2-3 tane öğrencinin geldiğini gördüm yani hakikaten onu gözlemleyemedim. Azaldı mı, çoğaldı mı yoksa aynı mı? Ben onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Evet Ayşegül.
Ben oradaki hocalardan biriyle konuştuğumda katılımcı sayısının 200 küsür olduğunu söyledi. Ama geçen sene Erzurum'dakiler 470'in üzerinde bir katılımcının olduğunu söylemişlerdi. Yani bu gelenlerden mutlaka öğrenci olup da gelmeyen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Evet öğrenciler de vardı ama böyle geçen yılkine nazaran daha azdı. Ben hani
az evet. Salon yani içinde... Engelli birileri katılmayınca...
Tabii salon da az. Yani genel değil. Olarak azlık öğrencilere de yaz. Ama genel olarak katılım geçen seneye göre düşüktü diyorsunuz.
Şöyle evet. Aslında şimdi onunla ilgili bir anekdot aktarmak isterim. Yani dediğim gibi biz 10 kişi oradaydık ekip olarak. Ve bu 10 kişinin 9'u üniversiteler tarafından getirilmişlerdi. Bizim ekibimizden yani bizim ekibimiz dışında birçok arkadaşımız zaten vardı. Yani birçok demeyelim ama vardı yani. Öğrenciler vardı. Ama biz ekip olarak söyleyebilirim ki 10 kişiydik. Ha biz ne yaptık onu da söyleyelim. Biz o bir hafta önce yapılan Ankara'daki toplantıda çalıştığımız kesinleşen arkadaşlarla bir toplantı gerçekleştirdik ve 6 tane orada da müzakere grupları oluşturulmuştu. Biz dedik ki biz bu grupları sızacağız. Bir olduğunca ilk sözü alanlardan biri olacağız ve o grupların gündemini biz belirlemeye çalışacağız elimizden geldiğince.
Hangi gruplardı bunlar?
Hangi gruplardı? Bu sene ulaşılabilir ve erişilebilir ayrılmışlardı.
Evet geçen sene önermiştik ben vardım o zaman.
Evet. Geçen sene ikisi birlikteydi. Sparta da ayrıydı. Erzurum'da birleşti. Bolu da ayrıldı. Onu öyle hatırlıyorum yani. Eğitim öğretim diye bir başlık vardı. Ders materyalleri, sınavlara erişim gibi konular bu başlıktaydı. Sen Erman Şehir'e gruptaydı. Üniversiteye merhaba diye bir gün vardı. Üniversiteye girişte engelli öğrenciler hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorlar diye. Zaten onunla ilgili bir anket verimiz de vardı. Bunun dışında üniversite engelli birilerinin teşkilat yapısına ilişkin bir çalışma grubu
tam
var.
Sarper de onunla ilgili bir soru sordu. Engelli birilerinin koşullarıyla ilgili bir şeyler konuşuldu mu diye.
Tabii onlardan bahsedeyim biraz sonra. Evet. Erişilebilirlikten bahsettik. Her de şehir yaşamıyla ilgili. Sosyal yaşamla ilişkili bir grup çalışması vardı. Bu şekilde 6 tane grup vardı. Saymadığım var mı? Şu anda
6 oldu evet.
Evet. 6'ydı zannedersem. Ve biz bu gruplara temsilci gönderdik. Eski olduğumuz yerler oldu. Tabii muafiyet ben uzun zamandan konuşulacağını düşünüyorum. Yani çünkü bizim ülkemizde henüz daha şeyimiz kıramadık. Muafiyet olsun olmasın. Olmayacaksa hangi yöntemlerle bu dersler alınsın. Biz henüz daha bu seviyeye yeni yeni geliyoruz diye düşünüyorum. Ve gök bu noktada biraz bizim yanımızda gibi. Çünkü muafiyete karşı bir yazıları var ve yönetmelikte de bildiğim kadarıyla o ifade var. Yani muafiyetin olmaması yönünde ibareler var bu gökün engelli öğrenci yönetmeliğinde. Sen daha iyi bilirsin ama ben var olduğunu hatırlıyorum.
Yönetmelikte de oradan muafiyeti düzenleyen bir madde olmayabilir ama yazı var bununla ilgili. Yani olmaması gerektiğine ilişkin.
Yani bakarız ama sanki mümkünse o dersin verilmesiyle ilgili ortamların hazırlanması hususunda sanki çalışma var mı diye
tam emin değilim. Ama şöyle bir sorun var Emre muafiyetlerle ilgili. Bu ısıtılıp ısıtılıp hep gündemimize getirilecektir maalesef.
Şunu söyleyeceğim yalnız. Bak geçen sene ve önceki yıllarda bir şey daha söyleyeceğim. Söylemek istedikçe tabii toparlasaydık belki daha iyi olurdu ama ben son anda katılacağım belli oldu. Şimdi tabii grup çalışmalarında da getirilmiş Ayşegül'ün ifade ettiğine göre ben o grupta yoktum. Ama sonuç raporunda yani çalıştayda alınan kararlar kısmında o yoktu. Herkese sunulan oturumda muafiyetle ilgili bir ibare ben hatırlamıyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Bize verilen süre 10 dakikaydı. Biz 31 dakika sunum yaptık. Herkes böyleydi. Dolayısıyla ilk gün sunumlar saat 8'e kadar uzadı neredeyse. Tabii böyle olunca klasiktir. Sunumlar hakkında yorum yapılamadı. Eleştiriler, görüşler, alışverişleri, katkılarda bulunamadık.
Doğru cevap bile yapamadık.
Şimdi evet, o kadar çok sunum olursa bir an önce yetiştirelim muhabbetiyle yapılamamış belli yani.
İkinci günde sabah çalıştaylar yapıldı 10 ile 12 arasında. 12.30 arasında ve 4'te sunumlara geçildi. 2 ile 4 arasında da, 2 ile 4 arasında da Ayşegül'ün az önce ifade ettiği çalışma vardı. Psikoloji üniversitelerdeki öğrencilerin engelli değil yani. Üniversitedeki öğrencilerin ne tür depresyonlarla karşılaştıklarından, hangi noktalarla ilgili sıkıntılar yaşadığıyla ilgili bir sunum vardı.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Çok takip etmediğim bir oturumdu.
Ayşegül, seni dinleyeyim, bir şey söyleyeceksin.
Ya orada ilk başta sunum yapacak işte gelen kişilerin ismini söyleyen adam zihinsel engelliler üniversitede ne gibi problemle karşılaşıyor bunu da konuşacağız dedi. Yani onun sunum metninde o da vardı ve doğal olarak benim aklıma gelen şey zihinsel hastalıklar ya da zihinsel engelliler oldu. Yani zaten seminerin işleyişi ona göreydi, hani psikolojik rahatsızlıklar ve psikiyatrik bozukluklar, özellikle hani anksiyete gibi, depresyon gibi falan, bunlar üzerinden gidiyordu. Ama hani zihinsel engelli öğrencilerin üniversitede neler yaşadığı ve engelli öğrencilerin hani üniversitede ne gibi böyle sorunlar yaşadığıyla ilgili olacaktı. Yani sunum metninde o da vardı. İşte doktor bilmem kim şunu sunacak, bunu sunacak derken söyleyen adam o şekilde söylemişti. Ama içerik olarak engellilikle ilgili bir şey görmedim ben. Zaten
şunu da ifade etmek isterim. Şimdi ben bu sene bu toplantı öncesinde, bu çalıştay öncesinde iki bölgesel toplantıya daha katıldım. Kastamonu ve Tokat'ta yapılan iki toplantıya katıldım. Ve özellikle Tokat'ta yapılan toplantıda şu konuşuldu ve bu şeylerde ne kadar yansıdı bilmiyorum grup çalışmalarında ama şimdi biliyorsunuz 2 yıllık meslek yüksek okullarına, liselerden sınavsız geçiş hakkı var. Ve bu sayede zihinsel engellilerde doğrudan meslek yüksek okullarına gelebiliyorlar. Ve bu noktada zihinsel engelliler bu okullara gelsin mi gelmesin mi diye bir tartışma şu anda var. Genel öğrenciler ne derece buradan mezun olabiliyorlar, hangi becerileri kazanarak mezun oluyorlar konuları son tartışmaya başladı. Geçen sene biraz ufaktan giriş yapılmıştı. Bu sene o toplantıda yine sonuç kısımlarında çok fazla yer bulmadı ama çalışma gruplarında yer almış olabilir. Ben biraz seneye, öbür sene, bir iki sene ben bunları tartışacağımızı öngörüyorum açıkçası. Bu konu muafiyeti falan biraz bölgede bırakabilir gibi geliyor bana.
Peki Ayşegül, bu muafiyet ve şey sonuç bildirgesine yansımamış ama sizin grubunuz galiba eğitim öğretim olduğuna göre orada bunlar tartışılmıştı.
Evet, bizim grupta bayağı...
Niye yansımadı, ne açıdan tartışıldı? Yani dersleri yapabilme yapamama noktaları hangi açılardan tartışıldı?
Üniversiteler erişilebilirlikleriyle ilgili ÖSYM'nin hani bu tercih kılavuzunda işte bir ölçek olsun, ona göre şu bölüm erişilebilir, bu bölüm değil şeklinde engelliler için bilgilendirme olsun gibi bir öneride bulunuldu. Bunun üzerine ben de dedim ki eğer böyle olursa üniversiteler kolaya kaçar.
İşte erişilebilir değil benim bölüm, gelmesinler değil mi?
Erişilebilir değil.
Evet, evet.
Diye şey yapıp engelli almak istemezler. Yani bu çok yapılan evet, bir şey dedim.
Yapılıyor da gerçekten, evet.
Bunun üzerine de şey çıktı işte, o zaman işte sınavlarda da şöyle olsun. Hani ÖSYM bile kendi hani erişilebilirliğini şöyle yapıyor, böyle yapıyor tarzında bir tartışma çıktı. Bunun üzerine de sınav süreleri falan filan da çıktı hatta. Hani tercih kılavuzundaki dayatmalardan bahsettim ben. İşte görmeyenler sözel yetenek gerektiren bölümlere gitsin falan filan gibi bir yazı vardı ya önceden. Evet. Bundan bahsettim. Hani bu yazı bile doğru değildi zaten. Hani üniversitelerin...
Hala var o yazı bu arada.
İşte var onu ya. Bilmiyorum ben.
Her sene kaldıracağını iddia ediyor ÖSYM ama kaldırmıyor.
Yani hani öğrencilerin, hani üniversitelerin böyle bir şey koymasıyla o dayatma arasında hiçbir fark yok dedim ben. Bunun üzerine de işte sınavlara geldi konu. İşte birisi dedi ki ben görme engelliyim, benim hiçbir matematik bilgim yok. Kaynaştırma da okudum, matematikten rahatça geçtim. Hani şu şey var ya, 45'in altında veremiyorsunuz engellileri de.
Evet.
Yani ben onu öyle bilmiyorum tam olarak da öyle bir şey.
Öyle, o öyledir.
Neyse işte bunları söyledi. Ben de dedim ki hayır dedim, hani görme engellilere geometri soruları sorulmuyor olabilir dedim. Ama onun yerine aynı ağırlıkta matematik sorusu koyabilirler. Çünkü mesela din dersi almayanlara ya da çözmek istemeyenlere felsefe sorusu koyuyorlar kitapça ve onu çözebiliyorsunuz. görme engelliler için de böyle bir şey yapılabilir. Hani muafiyete gerek yok. Böyle yaptığımız zaman toplumdan kendimizi biz ayırmış oluyoruz. Hani amaç eğer topluma katılmaksa, eşit bir şekilde herkese eşit şartlardan faydalanmaksa bu şekilde olmalıdır dedim. Hani muafiyetin her türlüsüne karşı çıkılmalıdır dedim. Bunun üzerine işte bazı şeyler için muafiyet gerekli, herkes her şeyi yapabilecek diye bir şey yok. İşte görme engelli tıp okuyabilir mi, işte fizik okuyabilir mi? Ben dedim, bizim okulda var fizik okuyan görme engelli dedim. Devlet bana hangi bölümü okuyup hangi bölümü okuyamayacağımı dayatamaz hiçbir şekilde dedim. Eğer de bu üniversiteler kendi böyle bir şey koyarlarsa tercih kılavuzlarına, hiç kimse benim sayısal bölümüm görme engelliler için erişilebilirdir demez dedim. Bunun üzerine zaten işte şey çıktı. İşte engelli ayrımcılığı kavramını alıyorsunuz ama Türkiye'deki şartları göz önünde bulundurmuyorsunuz. Türkiye'de engelliler iş bulmak için okuyor. İşte bir görme engelli neden gitsin tıp okusun ki falan çıktı. Hatta Emin abi burada şey yapmanın doğru olur mu bilmiyorum ama olay kişisel şeylere vardı. Yani X kişisi bunu söylüyor ama insan neden hani engelli entelektüelisini geliştirmek için bir bölüm okumaz Türkiye'de falan gibi bir yorum ortaya atıldı. Yani hani zaten benim gördüğüm şey belli insanlar özellikle kişisel olarak alıyorlar olayı. Hani çalıştayın içindeler, evet her türlü şeye katılıyorlar ama hani sanki sırf bir şeyleri belli gruplara bastırmak için hani bir şeyler söyleniyor gibi geldi bana bu grup çalışmasında, bizim grupta özellikle. İşte engelliler sözde gidip devletten iş dileniyorlarmış. İki kolu olmayan birini temizlikçi olarak atanmasına sebep oluyorlarmış STK'lar falan. Böyle yorumlara geldi. Hani her şeye katılamazsınız, her şeyde eşit olamazsınıza geldi olay falan. Hani ondan sonra zaten şey oldu hatta, görme engelli psikolog falan olamaz dendi. Çünkü bunun sebebi de biz insanların vücut dilini okuyamadığımız için tanı koyamazmışız.
Araya gireceğim. Bazı şeylerde üstü oynama vardır. Ben şimdi ÖSYM başkan yardımcısıyla görüştüm de bana doğrudan aslında sizin ben orada sınav erişilebilirliğinden bahsediyorum. Kusura bakma Ayşegül. Ben orada sınav erişilebilirliğinden bahsediyorum. Orada bana doğrudan şey söyledi. Ya sizin STK'ların dedi. Ben engeller için ayrı sınav yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylediğim zaman bana karşı çıkıyorlar. Bak EKPSS'de hiçbir sorun yaşamıyoruz.
EKPSS'yi kabul eden, ben zihniyeti ayrı bir tartışmak isterim de. Yani
burada ama şey yapmaya çalışıyor. Konuyu amacına saptırmaktır. Yani ben öyle gördüm mesela ve hiç o topa girmedim yani engelliler için.
Tabii yok ama işte şöyle Emre bak, bunlar sonuç bildirgesine yansımamış ama belli ki konuşulmuş ki. Eğitim öğretimde konuşuluyor ve bugün yansımaması yarın yansımayacağı anlamına gelmez. Yani birileri daha güçlü
hani çıkar. Ses çıkaran da çok yoktu. Özür dilerim Emin abi, sözünü kestim ama hani benden başka neden muafiyet oluyor? Hani böyle bir şey doğru değil diyen de yoktu bizim grupta. Yani ya sessiz kalındı.
Alo.
Evet.
Yani şey var, anladığım kadarıyla çalıştayda çok yeni bir şey yoktu ama bunlar yani aynı şeyler konuşulmaya devam etmiş. Bunlar her sene olan konuşmalar. Ama hani Tayfur'un dediği gibi biraz tatil tay mı gibi miydi yani çalıştay gerçekten?
Ben şöyle söyleyeyim ben sana. Ben ilk gün Ayşegül herhalde bağlantı koptu sanıyorum.
Hı hı. Belki telefondan kopmuştur.
Evet. İlk gün ben şimdi çalıştaya biraz geç katıldım. Uçak 8.35'teydi. Açılış törenine yetişemedim. Arkadaş verendi. Abi dedi şimdi sen takım elbiseyle geliyorsundur da dedi. Burada kimse dedi takım elbise falan giymiyor dedi. Herkes sportif falan. Ben de takım elbise giymiştim. Çıkardım. Sen de girdin çıkar. tabii takım elbise giymedi kimse yadırmak olmaz da. Herkes böyle sportif. Ben biliyorum ki o çalıştay hiçbir oturumuna katılmayan arkadaşlarımız var orada. Tabii yani çalıştayım tatil şey oldu ve artı sahilde adam topladılar yani oturumlara. Toplantı başlıyor diye. Tabii yani tatilin verdiği rehavet hava çalıştayın önüne geçti. Hem canlılığını, dinamizmini yitirdi. Artık Ayşegül'ün de dediği gibi birçok üniversite öğrencisi tatile gelmişti aslında. Yani Ben öğrenci, gelen öğrencilerin de bir kısmının çalıştaya girmediğini gördüm açıkçası. Onu unutmayalım. Yani gelen öğrencilerin bir kısmı, tamam öğrenci belki geldi ama çalıştaya girmediler. Tatilde yaptılar genellikle. Ama biz geçmiş yıllarda öğrencilerin, Erzurum'da dinamik bir öğrenci topluluğu vardı. Ben evet, onu söyleyebilirim. Yani Isparta'da da vardı bence biraz dinamik bir öğrenci topluluğu. Çalıştay organizasyonu tartışılır ama öğrenci dinamizmi fena değildi.
Ama yani bak gitgide azalıyor de, farkında mısın? Bak ben şöyle söyleyeyim o zaman, daha geçmişten gideyim. Bu öğrenci dinamizi nereden geliyor? 2009 yılında ilk katıldım ben. ODTÜ'deydi o toplantı. 2008'de ilk ben çalıştayıma katıldım. ODTÜ'deydi. O çalıştay çok küçüktü zaten, bunların denemeleriydi. İkincisiydi sanırım o zaman. 2009 yılında ben şöyle bir tarihçeye gideyim. Bu sefer İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı aslında. Önce Ege Üniversitesi'nde yapılacaktı. Sonra İstanbul Üniversitesi'ne alındı. Orada en yoğun ve gerçekten öğrencilerin, bir de İstanbul olmasının da avantajıyla tabii büyük şehirde herkes gelmişti. Ciddi bir öğrenci kitlesinin ağırlığını gördüğümüz yıldı. Ve bunu 2010'da Ege'de daha da yükseldi. Yani Ege Üniversitesi'ndeki çalıştayda, ki bizim ilk bildirimizin yayınlandığı zamandı. 2011'de Ankara'da yine kış koşullarına rağmen o Gazi de seninlik katıldı. Oldukça bence en güzel çalıştay oydu. Yani ben şu ana kadar şey açısından, hem işitme engellerinin sorunları çok gündeme getirildi. Bizim raporumuz ortaya çıktı falan. Gerçekten.
En kaliteli ve en erişilebilir çalıştay Ankara'daydı.
Aynen, yani o çalıştay gerçekten bence efsane bir çalıştaylardan biriydi. Ama 2012 ile birlikte, Yeditepe ile birlikte yavaş yavaş düşmeye başladı. Bir kere öğrencilere söz hakkı yavaş yavaş kesilmeye başladı. Alt gruplarla şey yapıldı. 2013 felaket birdi zaten, Isparta'ydı. Geçen sene 2013'e göre nispeten daha iyi bir çalıştaydı bence Erzurum. Daha iyi bir çalıştaydı ama yine bu azalma vardı ve bu sene gitgide her sene sayı olarak değil ama öğrencilerin oradaki ağırlığının azaldığı gibi bir benim şeyim var açıkçası.
O var.
Görüşüm var.
Bunu da şey de söyleyeyim. Yani şimdi burada tek sorun şey değil aslında. Otel değil. Bence ulaşım da önemli. Muğla'da, Bodrum'da yapılıyor ve buraya ulaşmak da zaten bir mali külfet. Yani senin dediğin doğru, bak İstanbul'da, Ankara'daki çalıştayların, İzmir'deki çalıştayların verimli olduğundan bahsediyoruz. Ha bu şu demek değil, yani çalıştaylar buralarda olsun anlamına gelmiyor da, Erzurum'da dediğim gibi yine dinamizm açısından fena değildi. Ama önceki yıllara göre sürük olabilir. Ama işte bazı işte Isparta, Muğla, yani buralarda çalıştaylar ulaşım da belki sıkıntılıydı ve o yüzden böyle, mesela seneye Eskişehir'de olacak. Ben canlı bir çalıştay olacağını düşünüyorum.
Evet ya, çünkü bence onunla ilgili, bence şimdiden onu konuşalım. Seneye arkadaşlar, Eskişehir'deki çalıştay için önceden geniş katılımlı, hem nicel hem nitel anlamda kalabalık bir öğrenci kitlesiyle gitmemiz şart. Yakın hızlı trenlerle üniversitenizden gidin, para karşılamıyorsa bile üniversiteniz gelir. Bence kapsamlı canlı bir şey yapalım. Oraya ağırlığımızı ancak öne koyabiliriz ve onun üzerine gidebiliriz. Aksi halde şeyler istisna gibi görülmeye başlanıyor. Yani ders muafiyeti istemeyenler, işte öğrenciler her bölüme gitsin diyenler istisnai kişiler gibi görünüyor. Ve çoğunluğun aslında böyle düşünmediği gibi bir şey, algı yaratılıyor insanlara.
Şey söyleyeyim. Gerçekten öyle oluyor. Şimdi tabii bizim orada tanıştığımız ya da daha önce tanıdığımız ama orada karşılaştığımız arkadaşlarımızın bir kısmı da bizim gibi düşünüyordu ama açıkçası mesela o üniversite merhaba çalışma grubunda biz geçen sene, ben bu konuyu gündeme getirmiştim, eğitim öğretim galiba bunu yeter hatırlamıyorum isim olarak, işte ÖSYS tercih kılavuzundaki ayrımcı ifade mesela burada o bizim sayemizde gündeme geldi, çünkü biz bir hafta önce Ankara'da konuştuk. Dedi ki sen bu gruba gideceksin. Bu grupta ne konuşmamız gerekiyor? Ya zaten gönüllü olarak belirlendi kimin hangi gruba gideceği. Böyle bir atama zaten olmadı. Kendi içimizdekiler söylüyorum. Gruplar ortaya konuldu. Buna kim gitmek ister? Hangi alanda kendini daha hakim hissediyorsun? Orada çıktı bir kişi. Ben buna gitmek istiyorum. Ve orada işte atıyorum üniversite merhaba grubunun sonuç bildirgesinde ÖSYS tercih kılavuzu meselesiyle gündeme geldi. Geçen sene de getirmiştik. Eğitim öğretim grubunda Ayşegül ağırlığını koymuş. Zaten onun için
tek
orada.
Koyamadım.
Yani onun için oradaydı ama zaten yani öyle düşünmek lazım. O zaten ağırlık koymasaydı ya da diğer arkadaşlar zaten biz zaten bulaşmış sayılmazdık yani. Yine teşkilat yapısında engelli öğrenci temsilcisinin hatta bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ona çok fazla itiraz gelmedi bu sene. Önceki yıllarda çok itiraz ederlerdi. Öğrenci temsilcisi olsun ve bunu şey seçsin. Öğrenciler kendi aralarından seçsin diye ifade ettik. Hatta şimdi üniversite adı falan da vermeyeyim de. Çok güzel anlatıyor. Biz işte üniversitemizde engelli öğrenci temsilcimiz de var. Büyük bir üniversite olduğunu söyleyeyim sadece. Peki hocam hangi yola geldi bu temsilci? Yani şimdi tabii hani öğrenciler arasından da seçilebilirdi ama biz seçtik. Hani böyle bir toparlama süreci oldu. Ama şey oldu, dediğim gibi bazı bizim açımızdan bakıldığında yine sonuç raporuna etki ettiğimizi görüyorum. Ama bunu bizim azınlık olmamamız gerekiyor ve sonraki yıllarda senin dediğin gibi daha canlı olmamız gerekiyor. Çünkü biz bu sene ettik etkimizi, seneye de etkileriz. Bir iki sene daha etkileriz ama sonra biz çıkıntı durumuna düşebiliriz.
Aynen. Benim kastettiğim o. Çünkü maalesef böyle bir boyut var. Arkadaşlar ikinize de çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alayım Ayşegül önce senden.
Yani bence kesinlikle çalıştaya öğrenciler gelmeliler. Sadece bunu söylemek istiyorum. Gelin.
Bir de bir tek görevlendirme beklemeyin arkadaşlar bizi götürmüyor diye. Yani harçlıklarınızdan şey yapın. Birlikte bir şeyler ayarlayalım.
Yani bu sene yine harçlıklardan bir şey yapılamaz.
Yok yani hayır. Bu sene zordu gerçekten. Onu eleştirdik ama seneye Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de çok fazla öğrenci şehridir Eskişehir. Kalınacak yerler de bulunur. Seneye şimdiden Emre onun şeyini yapıp organizasyonu da yapalım ama Eskişehir'de gerçekten yoğun bir şey yapıp onlar bizi davet etse de etmese de o çalıştaya bence de ağırlığımızı koyalım.
Yani bu sorunları yaşayan biziz ama bizim yerimizde engelli birimi çalışanları konuşuyor. Yani hani özür dilerim ama çok bir şey bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar.
Emre bir şey soracağım. Sana verilen söz mesela sen orada sunum yaptın ya. Öğrenci temsilcisi sıfatıyla mıydı yoksa EGET Derneği üzerinden mi? Yani öğrencilere resmi bir söz verildi.
Engelli proje sunumumuz adı Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi'ydi. Ve engelli öğrenciler adına sunum yapmak istediğimizi belirttik. Özet istediler. Özetimizi verdik ve biz engelli öğrenci olarak bu böyle bir çalışmamız var. Benim de çalışmalarımızın verileri sunacağız. Türkiye fotoğrafı sunacağız dedik. Yani öyle bir oturuma geldi ki benimki tam böyle ortadaydı. Bir iki sunum daha sonra yakalansa herhalde kimse dinlemeyecekti. Benden önce üniversiteler kendi ha bir de şunu söylemek lazım. Biz bu İstanbul'da bayağı bir oturumu yıkılmıştı. Her üniversite kendi reklamını yaptı bu çalıştayla.
Evet.
Ya öyle bir oturum yaparsan öyle olur zaten. Onun sonu yok.
Biz oradan çıktık ki bak mesela 86 üniversiteden biz veri almışız. Demişiz ki üniversitedeki engelli biriminde hangi alanlarda uzman personel var? Bunlardan örneğin 26 tanesi psikolog bu 86 üniversitede. 30 tane sosyal çalışmacı var. İşaret dili bilen personel sayısı 8 ve bir uzman bulundurmayan üniversite sayısı 86'da yanlış hatırlamıyorsam 46.
Peki bir şey soracağım Emre, onu da sorayım kapatalım. Kaç tane engelli çalışan var üniversite engelli bilimlerinde?
Ona yönelik bir verimiz yok maalesef. Hmm. Ama 2013 yılına ait bir akademisyen verimiz var. 200 engelli akademisyen var 2013 yılı verilerine göre. Profesörden okutmanına kadar.
Ben o değil, engelli birimlerinde görev alan kaç tane engelli olduğunu merak ediyorum.
Ona dair bir bilgimiz yok maalesef.
Evet, bence bunu da bir dahaki şeylerde koymamızı öneririm. Çünkü uzman kadar o da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o birimde
ama engelli. Ama şöyle bir şey yok mu Engin abi? Yani engelli birimlerinde çalışan engellilerin engelliliğe bakış açısı her zaman...
Her zaman iyice ille de engelli olsun tabii ki demiyorum ama engelli birimlerinin yaşaması ve gelişmesi için bence uzman gerekiyorsa engelli birinin de bence bunu tartışmamız gerekiyor. Yani uzman olan kişiler bazen daha beter bakışlar içinde olabilir.
Engelli birim,
her psikolog da aynı şekilde bakmıyor.
Söylemek istiyorum. Bu sene bu bizim teşkilat yapısında tartışılan konulardan birisi akademik personel ile idari personel arasında bir sürtüşme var. Hatta bazı idari personel kendilerinin aşağılandığı gerekçesiyle grubu terk edip gittiler. Şimdi engelliler arasında var engelli birimlerinde çalışanlar ama yetkisizler. Bunu da tartışmamız lazım. Yani memur olarak görevliler ve belli bir biraz da etkileyebiliyorlar tabii birkaç. O engelli kişinin becerisine kalmış bir şey oluyor ama doğrudan çoğunun da yetkisi olmadığını düşünüyorum. Ama o veriyi öğrenelim seneye. Hakikaten önemli.
Ya yine de bak yetkisi olmasa bile oradaki öğrencinin kapıyı açtığında merhaba deyip şey yapabilmesi bile bence orada önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bak şimdi bunun örneklerini görelim. Akdeniz Üniversitesi'nde Sarper Hocam var şimdi orada. Oranın belli bir noktaya gelmesi ise Sarper Hocanın önemli bir katkısı var şimdi atıyorum. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim Levent orada ve bizim orada olmamız bizi orada hiçbir engelli çalışmıyor olsaydı olan hizmetlerle o bir olmazdı ben onu açıklayayım. Ankara'da yine Deniz ODTÜ'deyken öyleydi. ODTÜ sonra güzel bir mirasla kendini geliştirdi. Yine aynı şekilde ilerliyor. Devam edersek şimdi yeni gelecek birkaç şeyler var. Mesela Tayfur şu an planlıyordu galiba. Ne yaptı bilmiyorum. Oralara gitti. Yani engelli öğrencilerin oralarda olmasının ben sürecin yaşama tabi her engelli aynı değil. Mesela Mehmet var Kastamonu'da değil mi? Mehmet Üneş'ti galiba.
Evet,
yani. O da bir şekilde bir idealizm uğruna bir şeyler yapıyor oralarda. Bak bunlar hep ön plana çıkan üniversiteler. Niye? Çünkü oradaki bir engelli birinin sürece sahip çıkmaya çalışmasıyla oluyor. O yüzden ben bunun yani uzmanlara verilen önemin en azından yarısının bu anlamda da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an şunu da söyleyeyim. Kütüphanelere bakıyoruz. Bakın aynı şeyi başka bir noktadan alayım ben. Engelli kütüphanelerinde şu an milli kütüphanede bir engelli biri çalışamıyor maalesef şu an. Milli kütüphanenin 3 aydır web sayfasının kapalı olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum.
Görme engellisi vardı onu sanki.
Şu an yok. Uzun süredir yok.
Az gören bir kişi var
mı? Yok yani. Bu şekilde Beyazıt Devlet Kütüphanesi açılıp açılıp kapanıyor.
Hı-hı.
Yani hala bir var bir yok. Bir var bir yok. Yani arkadaşlar bunların...
Milli kütüphane bir türlü randıman almadı.
Yani şey bunlar acı o kadar... Onlar çok iyi üretim de yapan bir kuruluş ama... yani şey açısından bakıyorum engellileri ilgilendiren noktalarda engelli birilerinin de olması lazım. Sırf engelli diye oraya birini almayın tabii ki ama uzmana verilen önemin yarısı kadar buna önem verilmiyor bence ve bu da o birimlere gelen kişi yarın çocuğu şey oluyor tayini yapıyor ve gidiyor her şeyden önemlisi. Başka bir yerden daha iyi bir teklif alıyor gidiyor. Kaçınılmadı arkadaşlar.
Kıza çekiliyorlar engellilerin zaten.
Kıza yani bazıları sırf sürgün diye oraya atılıyor. Adam zaten oraya nefret ederek geldiyse hangi engelliye ne hayrı dokunur? Yani buralarda neyse bunu daha detaylı konuşuruz zaman, bence.
Buralara gelemedik. Dedik ki biz şunun da ama şey vurguladık. Yani özellikle erişilebilirlik noktasında öğrenciler ne düşünüyorlar? Mesela şu veriyi söylemek isterim. Yani kapanışı böyle yapalım. Üniversitenizde engelli öğrenci temsilcisi var mı diye biz önce üniversiteye sormuşuz. Hangi yöntemle seçildiğine ilişkin çok detaylı bilgi veremedikleri için onu veriye dönüştüremedik ama 84 üniversitenin 48'i bizim üniversitemizde engelli öğrenci temsilcisi yok demiş. 36'sı var demiş. Aynı soruyu engelli öğrencilere sormuşuz. 170 öğrenci katılmış anketimize. %24'ü biliyor, evet var demiş. %24'ü 25'i hayır yok demiş. Ama %51'i bilmiyorum demiş.
Evet olsan da engelli uzman kişilerin olması tabii ki engelli ve uzman kişilerin olması daha da artı bir şey
olur. Yani engelli öğrenci temsilcisinden bahsediyorum bu veri onunla ilgili.
Yok anladım.
Ama uzmanlarla ilgili seneye bilgi alalım. Hakikaten yani engelli uzman değiliz ama engelli biriminde engelli çalışan varmış.
Engelli yani, çalışan ve engelli de, çalışanın tabii statüsü ne? Yani sırf oraya tuttuğu körü, tuttuğu şeyi getirmekten bahsetmiyoruz tabii ki arkadaşlar. Peki arkadaşlar çok uzun bunlar. Başka konularımız da var. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Katıldığınız için çok sağ olun.
İyi geceler. Detaylı. İyi geceler.
Bunları konuşalım.
İyi geceler.
İyi geceler. Hoşçakalın. Evet Adem Hocam çalışacak konuları bitmez. Vallahi evet. Bunlar bir saat daha konuşsak da yeter ama ben kendimle ilgili de söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ben seni bilerek gitmedim çalıştaya. O protesto eden gruplar arasındaydım. Çünkü bir çalıştayın üniversitede değil de otelde yapılmasını doğru bulmuyorum ben. Desteklemiyorum. Hala da desteklemiyorum. Ve bununla ilgili her ne kadar olursa bunun iki sebebi var. Birincisi bu üniversite çalıştayıdır. Niye otelde yapıyorsun? Kendi üniversitene güvenemiyor musun bir kere?
Ve şey demişler, orada iki tane peynir yiyeceğinize bak salonda yemek verdik otelde falan tarzında. Emin olun ben orada bir kuru sandviç yemeği ama öğrencilerle bir arada haklarımı savunmayı tercih ederdim yani. Bizim derdimiz orada daha fazla ekmek, daha fazla yemek yemek değildi. Ve sırf şov yapmak, namım yürüsün adına birkaç senedir Adem Hocam bu çalıştaylar şeye dönüşüyor. Akşamları süper yemekler veriyorlar böyle.
Ben bu çalıştayları şeye benzetiyorum. Bir tane şey vardı şu anda hatırlamıyorum. Hı hı. Bir topla dünyayı uyutma meselesini. Tatil havasını sokarak.
3 fiyat. Futbol fiyatta festival var ya. Yani tatil havası müthiş derecede şey yapıp aradan yani bu birkaç senedir böyle hocam. Bunu başlatan Yeditepe'ydi. Ben yine çalıştay tarihçesi. Orada yine böyle akşam yemekleri kokteyller süper bir şey yaptılar böyle. Çalıştay havasından uzaklaşıldı. Ondan sonra ertesi gün Isparta özendiği yine müthiş kokteyli ve en kötü çalıştaylardan biri geçiyor. Erzurum ya adamlar her şeyi düşünmüş. Öğle yemeklerini, akşam yemeklerini ama gösterdikleri film sesli betimlemesiz film. Ve benim üzüldüğüm buna tepki göstermiyoruz biz. Orada adam üniversitesini tanıtıyor. Tamamen altyazı olan sen engellerle ilgili çalıştaylarda bunu yapıyorsun. Oynamayı erişilebilir yapmıyorsun ve biz bunlara tepki göstermiyoruz. Evet. Tepki göstermedikçe de bunlar artık normal bir şeylermiş gibi kabul ediliyor hocam. Yani devam ediyor.
Doğru.
Ne oldu çalıştay? Her sene aynı gruplar. Geçen sene de bunlar erişilebilirlik grubu, üniversiteye merhaba grubu. Aynı şeylerde konuşuyorlar. Bir şey de olmuyor. Yani o gelişim yok olmuyor. Yani o yüzden ben elbette bir şeyler yapılmıştır ama bu haliyle bir de üniversitelerin bunu şov yapma meseleyi şova dönüştürüp yani orada ben işte şu kadar yemek verdim. Bu kadar kişiyi ağırladım. Bir de hep toplu resim çekiyorlar hocam en sonunda böyle. Vay yani, müthiş oldu falan tarzında diye. O yüzden ben bu sene katılmadım. Açıkçası buna gösterilen tepkinin bu kadar azlığı da üzücüydü.
Evet.
Yani birkaç kişi dışında, birkaç cılız ses dışında kimse ses de çıkartmadı buna. Ne öğrenciler çıkarttı ne de birimler çıkarttı.
Ama bizim yani. Şeylerimiz de bunlar üzerine kurulu olduğu için STK'larımızın bir yerlere insanları toplamak için yemek verme mantığı üzerine kurulu olduğu için bunların da bu şekilde gitmesi normal oradan bakılırsa.
Evet yani yani öyle gayet herkes Allah'ın razı, satan razı gibiydi. Saatler diyor ki o belliydi zaten ben de çok gitmek istemedim ki gitmedim diyor. Yani gerçekten bu da bilmiyorum ben üzücüydü yani sürecin. Böyle yapıldığında zaten ne bekliyorsun ki sen onu otelde yaparsan havuzlu havuzlu yerde millet niye çalıştığa gelsin abi?
Yani.
Niye gelsin yani? Bu da bu çok açık bir durum ki. Yani kötü koşullarda ağırlayın demiyorum ama bu da çalıştayın amacı kişilerin ne yiyeceğine karar vermek mi? Düzgün program yapmak mı? Ben burada bir öncelik sorunu olduğunu düşünüyorum hocam. Elbette tabii ki yaparsan yapabildiğin kadar iyi ayarlarsın. Şeyini yaparsın ama burada senin esas amacın o değil. Her sene birbirinden kopyalanmış konu başlıkları belirleniyor. Araya da 2-3 tane konuk buluyorlar. Hadi sen bu konuda konuş diye.
Evet.
Ve gerçek sorunlar ortaya çıkmıyor. Hala üniversitelerde bir sürü öğrenci bölüm değiştirmek zorunda bırakılıyor hocam. Bir sürü şey de bize yansımıyor.
Doğru.
ÖSYM'de hala ÖSYM sınavını biz çözemedik yıllardır. Hala her sene ayrımcı şeyler devam ediyor. Güvenlik uğruna harcanıyoruz. Ne oldu? Güzel bir çalıştay geçti. O yüzden ben hani üzgünüm, kırgınım çalıştaylarla ilgili bir sürü şey var. Neyse ben müzik arası verim hocam bu konu daha fazla.
Bence de. Evet arkadaşlar bir parçadan sonra geliyoruz. Yaz geldi ama biz baharla ilgili bir parça çalalım.
Evet.
Hoş geldin. açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin yerini sevgi alsa. Kimse gücenmese, kimse ağlamasa, ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa. Dallardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar, la la la. Hoş geldin dostum, la la la. Neşe getirdin, la la la. Dünyaya, la la la la la la la la. Hoş geldin bahar, la la la. Hoş geldin dostum, la la la. Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya. Hoş geldin bahar, la la la. Hoş geldin dostum.
Evet, Çalıştay konularından sonra biraz daha güzel şeylerden evet,
Çalıştay'ı yaptık, şimdi sıra geldi. Çalıştay'ın yemek
Çalıştay kısmı. Yemeğinde kuru fasulye yiyeceğiz bugün. Sevda pilav anlatacaktı ama dayanamadı, uyudu gitti. O yüzden onu yapacağız. Elif hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Elif, sağ ol, sen nasılsın?
Ben deyim, teşekkür ederim.
Sen bugün bize şey yazmıştın. Bir kuru fasulyenin bir cinsiyeti olsa herhalde erkek derdim demiştin. O yüzden erkek
evet.
Bir ettik ama sorun olmadı.
Olmadı
evet,
maalesef. Hazırlanmış da bulunduk artık.
Evet, kuru fasulye sıkça yapar mısın yoksa arada bir mi yaparsın normalde?
Arada bir yaparım. Çünkü kuru fasulye aslında birazcık önceden bekletilmesi falan gereken bir şey olur. Niye de kalabalık yemeğiymiş gibi gelir. Biz evde iki kişi yaşıyoruz.
Evet.
O yüzden nadiren yapıyoruz.
Evet, doğru, kuru fasulye biraz ya, emek isteyen bir yemek aslında baktığımızda. Yani hızlı yaptığımız zaman gerçekten güzel olmuyor bence. Yani hani bazen o günde ıslatmıyorlar, birazcık şey yapıyorlar, haşlıyor millet öyle yapıyor ama bence güzel olmuyor yani o şekilde gibi geliyor.
Evet, bir plan, bir program işi kuru fasulye. Yani kuru fasulye, hadi bu kuru fasulye yapayım diye yapmayı planlayamayacağım bir şey.
Bir anda karar verip yapamazsın yani. Evet, aynen öyle. Evet Elif, dinleyelim. Nasıl yapılıyor kuru fasulye? Evet.
Söylediğim gibi kuru fasulye yapmak için bir gün önceden plan yapmış olmak gerekiyor. Yarın kuru fasulye yapalım diye plan yapmış olmak gerekiyor. Çünkü kuru fasulye çok dirençli, suya dayanıklı bir baklagil, bakliyat ve o yüzden önceden ıslatılması, yumuşatılması gerekiyor. Bunun için birçok nokta söyleyeyim. Ben bizim iş yerinin başkasından öğrendim. Önceden sadece ıslatıldığını duyardım. Ama normal tencereye üzerine bayağı su geçecek şekilde iki su bardağı fasulyeyi 5 kişi için ya da 4 kişi için ya da bir paketin yarısı da olabilir. Bu 4 kişilik bir aileyi doyurur. Ertesi günü de biraz tolaş. Böyle bir şey diyeyim. Bir paketin yarısı. Genellikle onlar 1 kiloluk falan oluyorlar. Üzerinde su bayağı çıkıncaya kadar tencereye koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Bir iki taşım kaynatıyoruz ama kaynatma suyuna bir çorba kaşığı falan tuz koyduğumuz zaman çok daha güzel yumuşadığını öğrendim. Evet. Sonra ben de denedim, gerçekten daha kolay pişiyor. Evet, ama fasulyenin bir yandan da şöyle bir handikapı ya da avantajı olabilir. Fasulye çeşit çeşittir. Bazısı çok daha geç pişer, bazısı daha erken pişer. Onun için çok bir şey öneremem doğrusu. Hangisi daha çabuk pişer, hangisi daha geç pişer? Bu konuda çok bilgi sahibi değilim.
Peki Elif, bir şey sorayım. Kuru fasulyede benim sevmediğim iki şey var. Ya çok diri oluyor bazı kuru fasulyeler. Yani hiç ben sevmiyorum. Bazısı da gereğinden fazla pişip içinde eriyor. Yani o kıvamı nasıl tutturmalı?
O kıvamı nasıl tutturmalı? Keşke şöyle diyebilsem. Sanırım biraz ilk baştaki kaynattığımızda, ilk ıslattığımızdaki kıvamını iyi bilmek lazım. Onu bir tatmak lazım. Bir gün önceden ıslattık, kaynattık. O suda beklettik, ertesi gün yapacağımız saate kadar beklettik. Bir tane tadabiliriz. Eğer çok sertse biraz daha fazla pişirmemiz gerekiyor. Ama baktık bayağı yumuşamış. Yani yediğimiz, yemek istediğimiz miktara yaklaşmış. O zaman zaten hani pişmiş bir şey vardır elinde, daha az pişiririz. Bu şekilde şey yapabiliriz. Başka bir ipucu olan varsa, bununla ilgili çift noktası olan varsa ya şimdi konuşsun ya sonsuzluk sussun. ya da tutmasın artık, bilmiyorum.
Peki evet, bir şey de, peki düdüklü tencere mi kullanmak daha doğru olur yoksa normal tencere de?
Ben düdüklü tencere kullanıyorum. Çünkü gerçekten fasulye kolay pişirilen bir şey değil. Düdüklü tencerede pişirirken aynı anda basıncı da kullandığı için daha kolay yumuşuyor, daha kısa sürede pişiyor. O yüzden ben düdüklü tencere kullanıyorum. Hem suyunu da çok fazla kaybetmediği için vitamini kırılıyor. O yüzden düdüklü tencerede yapıyorum. Daha önce sütte bekletilmesi gerektiğiyle ilgili, hatta sütle kaynatılması gerektiğiyle ilgili şeyler duydum. Denedik ama hiç güzel olmadı. O süt daha üzerinde böyle fıstılaştı biraz. Bunu ev arkadaşım denemişti. Fıstılaştı. Bunu yıkadık da falan ama yani hiçbir ekstra bir yumuşaklığı olmadığı gibi çok lezzetli de olmadı. Yani sütten beklediğim şeyi karşılamamıştı. Ama süte yatırılmasını söyleyenler de var.
Evet. Ya önce ıslatıyoruz bir gün herhalde. Suyun içinde ıslatıp bekletiyoruz öyle yani.
Bekletiyoruz. Bir gün önceden bekletmemiz, özellikle de önceden kaynatmamız daha da yumuşak bir fasulye elde etmemizi sağlar.
Evet. Sonra
beklettik. Sonra yemeğimizi yapacağız. Suyunu sızıyoruz ve biraz yıkıyoruz. Çünkü kuru fasulye bol miktarda gaz içilir ve o suyun atalar. O yüzden o sudan mümkün olduğunca arındırmamız gerekir.
Evet.
Sızdık, şöyle bir suyun altından geçirdik. Bunu istersek daha sonradan bir gün önceden planlamamak için buzdolabı poşetlerine koyup yemek yapacağımız miktarlarda buzdolabında da bulmakta da saklayabiliriz bu arada.
Bu arada Mehmet Saygı diyor ki, ben kuru fasulyeyi önce biraz haşlıyorum, ondan sonra 25 dakika düdüklü tencerede pişiriyorum diyor.
Islatma, yumuşatmak için. Bu da bir ihtimal tabii. Bu da güzel olabilir. Basınçlı ortamda pişeceği için yakın zamanda da şey yapabiliriz.
Mehmet Bey o zaman ıslatmıyor musunuz bir gün önceden? Yani haşlayıp pişiriyor musunuz? Bir onu da anlayalım. Sen devam et Elif. Ben sorayım, o cevap verir.
Tamam. Dediğim gibi yani eğer daha sonrası için bir paketin hepsini kaynatıp ıslatıp daha sonra küçük küçük miktarlarda buzlu poşetine koyup şeyde bekletebiliriz. Buzlukta bekletebiliriz. Daha sonra çıkarıp aynen kullanırız. Bir gün öncesinden planlamamıza da gerek kalmaz.
Önceden yap, ıslat diyorsun. Sonra buzdolabı poşetlerine koy, haşla koy. Sonra pişireceğin zaman onu kullan diyorsun yani. Öyle mi?
Evet, bütün bakiyatlar için geçerli bu. Bezelye,
mumut
vesaire için geçerli. Daha sonra 2 su bardağı kuru fasulyeyle yola çıkmıştık. Bu bizi 4 kişiyi doyurur demiştik. 2 su bardağı için orta boy bir soğan. Daha soğanın zararı olmaz yani. İkinci soğanı doğradığınızda niye ben bu soğanı, ben neden doğrandım demez. Bir tane orta boy, büyük boya yakın da olabilir. Soğanı doğradık. Küp küp doğradık. Tenderimde nasıl diyeyim, normal bir yemeği koyacak şekilde, dibini kaplayacak şekilde, yani dibini kayganlaştıracak şekilde yağ koyuyoruz.
Peki burada soğanı,
ailevi bir sorusu var.
Burada soğanı doğrama esnasında ağlama kat sayımızı düşürmek için yapmamız gereken bir şey olabilir mi?
Ağlama kat sayımızı düşürmek için yapmamız gereken okumuştum bunu da. Ben Körüz'de okumuştum. Biraz reklam yapayım Körüz'de. Sabır ve Mine Kamçı yazmıştı. O da güzel yemekler yaptığını biliyorum. Dolu buzlukta bir 5 dakika kadar bekletmenizi söylemişti. Hı. Bu sayede şey donduğu için daha suyu daha az fışkıracağı için bizi daha az ağlatacağını söylemişti. Bu genel hiç denemedim şimdiye kadar. Suyu açılması gerektiğini söyleyenler var. Çeşmeyi açalım. O sırada biz şey yaparken, doğrarken açalım diyenler var. Başka benim bildiğim fikir yok ama sanırım vardı hocam, sizin var.
Yok, ben de suyun altında biraz bekleterek doğrarsak diye biliyorum. Hani su akarsa bir taraftan diye.
Doğradığımız yere mi su akacak bir
yani taraftan? Yani hafif hafif su akıtırsak doğradığımız şey.
Bir tezgahın içinde doğrarken su da çeşmede boşa arttığı zaman hani ortamdaki buharı dağıtması için sanırım. Çünkü
tabii o
içindeki suyu sıçradığı için.
O moleküller buhar halinde ortalıkta uçuştuğu için onlar problem oluyor zaten.
Evet, evet.
Ama dondurucu yöntemi güzel bir yöntem.
Çeşmede onu bile hiç denemedim. Yani galiba çok ağlamaktan çok şikayetçi biri olmadığını düşünüyorum.
Ay bu küp küp doğramak nedir ya? Küp küp doğramak ne demek abi, küp küp doğramak nasıl oluyor?
Aslında şu anda küp küp doğramıyoruz işte.
Ya hiç küp şekline benzemiyor ben oradığım şeylerin.
Ne?
Ne?
Soğanı doğradığımızda o zaten kendisi de katman katman olduğu için doğradığımızda kare kare ince yapraklar şeklinde doğramış oluyoruz.
Aynen.
Evet. Yok hani bu çok kullanılıyor paraya. Küp şeklinde abi. Küpe hiç benzemiyor yani. Onu ben normalde şöyle ikiye bölerim patates ya da soğan neyi doğruyorsam. Sonra onun içinden tık tık kenarlarından bıçakla şey yaparım. Ama yani hiç küp şeklinde
yok abi,
yani
ben ona. Ben özellikle böyle özenirim. Onları tek tek cetvelle ölçerek küp şeklinde.
Vallahi biliyorum küp olayı çok delir de. Ben hiç küpe benzetemedim doğru.
Vallahi işte mesela Erdoğan'ın şeyi var. Daha önce anlatırken tarifini patlıcan turunda patlıcan tarifi vermişti. Anlatırken Nice Dice'ı kullandığını söylemişti. Onun şeyiyle küpler doğramak mümkün o aleti. Çünkü çok eşit kareler halinde bölüyor. O zaman küp yapabilirsiniz. Gayet zar zar yapabilirsiniz.
Ama küp çekti gibi değil.
Eğer
ya,
o kadar hastalıklı insanlar sanırsınız.
Simetri.
Evet, neyse doğradık biz soğanı. Küp ya da
evet, her
ne
şeklinde.
Dikdörtgen prizma, nasıl küp, üçgen.
İşte artık kendi zevkimize göre herhangi bir geometrik şekilde ya da sanatsal artık çalışabiliriz, fark etmez. Doğradıktan sonra tenceremizin dibine yaklaşık 2 çorba kaşığı gibi işte yağ koyduk, dibini kaplayacak şekilde.
Sıvı yağ mı?
Sıvı çeviriyoruz.
Sıvı
yağ mı, katı yağ mı?
Ha? Ayçiçek yağı mı ya da zeytinyağı mı?
Ne koyduk yani? Hangi yağ?
Ben eğer sulu yemek yapıyorsam zeytinyağı kullanıyorum.
Mantıklı.
Bu İzmir'de yaşamakla ilgili bir şey. Evet. Ama ayçiçek yağıyla yapar genellikle insanlar.
Evet. yağ koyduk.
Margarinle yapmayın.
Bu arada ben onunla ilgili böyle bir şey dikkatimi çekmişti. O yağın tam kızdığını anlamının yolunu biliyor musun hocam? Bir tanecik soğanı içine açtıktım. Fişşş diye evet. Çıkarıyorsa ha diyorsun. O yağ tam olmuştu.
Yok ona sonra. Birkaç damla su damlat. Bak sonra gör ne oluyor. Sakın ha denemeyin arkadaşlar bunu.
Bir tane su damlat sonra itfaiyeyi çağır. Çok yağ varsa.
Ama ben o yağı gerçekten yapayım. Soğanı at ses çıkartmıyorsa o yağ daha tam kızmadı demektir. Tam fişşş çıkarıyorsa tamam.
Tabii
ya.
Yani yağı kızdırmak yok, için üzerine yani soğan atıp.
Şimdi patates kızartırken de aynı şey ya da herhangi bir şey kızartırken de aynı şey geçerli.
Evet bu arada ara bir not giriyorum ama arkadaşlar bu yağ meselesi gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Herhangi bir böyle soğuk bir suyla bir şeyle teması bir anda o yağın üzerinize yüzünüze sıçramasına sebep olabiliyor. O yüzden hakikaten çok dikkat etmeniz gereken bir şey bu kızgın yağ.
Ve yağın kızgınlığına, çokluğuna ve suyun miktarına göre gerçekten ciddi ölçüde şey çıkarabiliyor. Yani bayağı bir yükselebiliyor. Hani yangın çıkarabilecek kadar şey yapabiliyor. Evet. Büyüyebiliyor. O yüzden kızgın yağdan suyu ulaşmak lazım ya da sulu şeyleri.
Evet. Ama o soğanla...
Ama bizim soğanımızı koyarken böyle önce soğan yağı kızdırmamıza gerek yok. Yani ben şimdiye kadar hiçbir sulu yemeği yaparken ve soğan bir şey kavuracakken soğanla yağı aynı anda koyuyorum. Ekstradan yağı kızdırmıyoruz. Çünkü bir şey kızartmayacağız, kavuracağız. Sadece çarptığını alacağız onu.
Anladım. Tamam soğanı koyduk nihayet. Bu kurfa bayağı uzun, adı gibi uzun sürüyor bak kurfası böyle giriye dalıyor. Bitmiyor bu. sonra... Sen yağıyla su şey bir arada koydun, kavruluyor bunu. Salçam.
Evet kavruluyor. Bunu orta ateşte yapalım. Çok şeyde ne kalmadı, harlı ateşte çok şey olmuyor. Soğanlar çabuk yanmaya başlıyorlar. Hem tempo kısım salçını hem biraz tembel tembel pişsin. Bu arada düdük tencere kullandığımı daha önce söylemiştim. Düdük tencerede bunu yapmak senin daha iyi olur. Soğanı çevirdik.
Ha bir dakika düdük tencerede yapıyorsan hepsini baştan koyup kapatmıyor muydun? Ben yanlış mı biliyorum ya düdük tencerede?
Hayır. Kuru fasulyede birazcık şey yapmak iyi oluyor. Evet. Soğanı salçayı kavurmak daha lezzetli oluyor. Evet. Düdük tencerede yaptığımız yemekleri tabii ki de doğrudan bir şey yapmadan hatta düdük tencerede yapmayacaksak da başka sulu yemeklerde ki kuru fasulye tam bir sulu yemek tarzıdır. Bütün aşağı yukarı bütün sulu yemekler bu şekilde yapılır. Doğrudan bütün malzemeyi tencereye koyup şey yapabiliriz, kapağını kapatabiliriz. Yani şey yapmamıza gerek yok, kavurmamıza gerek yok. Ama özellikle kuru fasulyede soğan salça biraz kavrulduğunda daha lezzetli oluyor.
Evet.
Soğan kavurduk. Çok pembeleşmek denir ya. Soğanın pembeleşmediğini iddia eden çok insan var. Soğan doğrudan kararır derler. Ama körsün olarak anlamanın güzel bir yolu var. Bir kere kavrulmuş soğan kokusunu sanırım herkes biliriz. Bu kokuyu salmaya başlar.
Evet,
İkincisi de ilk başta tencere koyduğumuzda soğanı hıfır hıfır zilot kaşıkla dokunurken ama kavrulmaya başladığında daha yumuşak.
Yumuşak değil mi? Sürümü veriyor çünkü.
Karamelize hale geliyor.
Evet.
Evet. Arkadan Yasemin de aynı şeyi söylemişti. Karamelize hale geliyor gerçekten. Yani bu da ne demek? Daha kaydan, kaşıkla daha hareket ettirebildiğimiz, işte kaşığın altıyla vurduğumuzda daha yumuşak gelen bir kıvam.
Evet.
Bu kıvamı bir iki dakika koruduktan sonra, çünkü sulumu salıyor bir yandan, dolayısıyla yumuşamaya başlıyor. Eğer sucuklu yapacaksak,
ya da pastırmalı.
Koyabiliriz. Ya da etli yapacaksak haşladığımız etleri önceden haşladığımız etleri bu sırada koyabiliriz.
Evet.
Ben et kullanmıyorum ama sucuklu yapmıştım. Vardır. Sucukları bu aşamada koyduk. Birazcık çevirdik. Sucuk çok dayanıksız bir ettir. Zaten önceden çoğu uzun işlem görür zaten. Daha sonra yaklaşık bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı salçayı, bu da domates olabilir, biber olabilir, içli karışık olabilir. İkisini karıştırma en makbulü.
Evet, ikisi karışınca daha güzel bir lezzet ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir dakika şey bir şey soracağım. Önce et sonra mı salça koyulur? Yani sen şimdi öyle dedin.
Evet.
Bu bütün yeme, sulu yemeklerde aynı mıdır? Yani önce eti sonra mı salçayı koymak gerekir?
Evet, bütün sulu yemeklerde aynıdır. Önce eti sonra salçayı koymak gerekir. Çünkü salça da dayanıksız bir şey. O da çabuk yanabilir ama et çok dayanıksız, suya dayanıksız bir şey olduğu için.
Evet,
yani pişirmede et az. En dayanıksızları en sona bırakmaktır. Evet. En geç pişenleri de ilk başta koyarız.
Evet, anladım. Peki salçayı da koyduk. Etle birlikte biraz karıştırıyoruz tabii bunları hep koyduktan
sonra. Evet.
Böyle bir çeviriyoruz.
Hı hı.
Evet.
Daha sonra kuru fasulyemizi koyduk. Haşladığımız kuru fasulyeleri.
Hı hı.
Bu aşamada su koymamız lazım. Eğer dedik tüzlü tencere kullanıyorsak çok fazla su koymamamız gerekiyor. Çünkü su kaybetmeyecek. Çok fazla buhar dışarı çıkmayacağı için. Su kaybetmeyecek. O yüzden ne kadar sulu olmasını istiyorsak yeminin, yani biraz üstüne geçecek kadar, birazcık da çok az daha fazla koyabiliriz. Yani istediğimizden sulu olmasını, bazıları çok sulu seviyor mesela, bazıları daha az sulu seviyor. Kaşıkla dokunduğumuzda bunu anlayabiliriz. Sulu olmasını, ne kadar sulu olmasını istiyorsak o kadar, çok az daha fazla. Şimdi yarım çay bardağı daha fazla, yani azıcık bir şeyde buhar kaybettiğini düşünürsek düdüklüğüne. O kadar su koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Ve ben şeker koyuyorum. Bir tane kesme şeker kadar ya da bir çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Özellikle zeytinyağı da bu şey için gerekli. Zeytinyağı asitli bir yağ olduğu için o asidini çektiği söylenir. Seni biraz daha lezzet verdiğini düşünüyorum. Bunları çevirdik hepsini. Salça, işte et koyduysak et ya da sucuk koyduysak sucuk ya da pastırma fark evet. etmez. Kuru fasulyeyi, tuzumuzu, şeyimizi koyduk. Evet. Bir de şey koyuyoruz. Ev arkadaşıma çok seviyoruz acıyı. Kurutulmuş biber koyuyoruz.
Evet.
Kurutulmuş biber de isterseniz parçalayabilirsiniz, isterseniz bütün atabilirsiniz. Bütün atarsanız bir kişinin payını düşecektir. Hoş olduğu zaman bunun için kavga çıkmasın diye parçalamak daha mantıklı.
Evet.
Atıyoruz. Ve sonradan düdüklünün kapağını kapatıyoruz. Herkesin şey, bir sürü düdüklü türü var. O yüzden hani şeyi söyleyemeyeceğim. Süreden çok bahsedemeyeceğim. Eğer düdüklü kullanıyorsak herkes kendi düdüklüsünü tanıyordur.
Evet.
Ama temel şey şudur. Düdüklüye koyduğumuz zaman önce ateşin altını açarız.
Evet.
Ve şey, ben onu her seferinde soruyorum anneme, düdük havada mı başlıyorduk, aşağıda mı başlıyorduk diye her seferinde soruyorum, her seferinde unutuyorum çünkü. Annemi aradığımda hatta anne ne soracağım dediğimde düdük bir soracağım değil mi diye söyler. Suçlamaya başladıktan sonra, yani düdük sesi tıf diye iyice o ses arttıktan sonra sanırım aşağıda başlıyoruz düdüklüğü, sonra kaldırmamız gerekiyor şey olsun diye, havası çıkabilsin diye. Şeyi kısıyoruz. Ne olmadı?
Ocağın
altını kısıyoruz ve düdüğün konumunu değiştiriyoruz. O duruluyor o tıklama sesi ve yeniden tıklamaya başladığında yani bir 10 dakika kadar falandır aslında yeniden tutulmaya başladığında, en azından benim düşündüğümde öyle.
Evet.
Yeniden tutulmaya başladıktan sonra bir 10 dakika sonra falan kapatıyoruz.
Arkadaşlar son burada burada hiç tıslama gelmiyorsa hemen umutluğa terk edip kaçın.
Evet ya, bir de güzel genel şeyler. Zıplayarak eli dolaştığımız koşuyanlar var. Ve patlaya da biliyor
musun? Evet, Allah korusun.
Patladığında ciddi bir şey tehlikeli
tabii,
olabiliyor.
Çünkü,
benim arkadaşım korkuyor mesela. Ben onunla uğraşırken o odayı terk ediyor sanırım.
Kefa'nın bir düdüklüsü vardı bize, 3 kademeydi. En sona getiriyorduk, sonra onu bir orta kademeye, sonra bir son kademeye getiriyorduk galiba. Böyle düdüğü kaldırmıyorduk da böyle kendi kendine şey var.
Evet, ya elektrikli düdüklü tencereler falan var. Yani benim gibi bildiğim anam babam böyle şey olduğu için, düdük tencereleri olduğu için onlar hakkında çok bir bilgi veremeyeceğim doğrusu.
Evet.
Elektrik de fısıldadı, 10 dakika falan beklettik, kapattık. Ondan sonra düdüklü tencereyle ilgili bir şey, düdüklü tencere dışarıya şeyi çok veremediği için, içerideki buharı çok fazla dışarı atamadığı için İçeride mükemmel bir basınç birikir. Zaten yemeği çabuk pişiren şey de budur. Biz o sırada soğutmadan ya da o havayı çıkartmadan açmaya kalkarsak patlar. Balonu mine batırmak gibi. Hı-hı. Ve sıcak kaynar durumdaki bütün yiyecekler etrafa saçılır ve bundan bin yanıklar, yaralar alabiliriz.
Evet, maalesef.
O yüzden şeyi soğutmamız gerekir. Açmadan önce bir tencereyi soğutmamız gerekir. Bu eski
yok ama ya yemeğin gibi öyle buhar boşaltma şey var. Hemen kendi buhar fışş diye çıkıyor onun tırmalası. Sizin düdüklü de öyleydi.
Bizim düdüklerde ne? Doğrudan tuşlatamıyoruz onu. Çünkü şey yapıyor. Yani içerideki sıvıyı da o güçle çıkartmaya çalışıyor. Onun birazcık pit bir iş oluyor. O yüzden hani birazcık 10 dakika içinde ara ara açıp kaldırarak biraz daha şey oluyor. Hafif düdüğünü kaldırarak onu çıkarmamız daha iyi oluyor. Bir kere de açtığımız zaman olmuyor yani. Bir kere de o düdüğü kaldıramıyorsunuz zaten eliniz yanıyor.
Evet.
En azından
benim öyle. Peki, güzel gerçekten. Ve sonra başka bir şey yapmak gerekiyor mu? Ondan sonra ya çıkıyoruz.
Kuru fasulyeye taze nane çok yakışıyor. Birkaç yaprak üzerine koyup onu şey piştikten sonra tabii. Taze nane birkaç yaprak koyduktan sonra, yani kuru nane değil ama taze nane, onun özelliği aha, biraz da o. Çünkü kuru nane çok çok baskın bir tadı olan bir şey. Ama birkaç yaprak taze nane lezzet veriyor gerçekten. Koyduktan sonra, soğuduktan sonra Seyda'nın anlatamayacak olduğu pilavın üzerine koyulmak ya da normal bir şekilde tüketebiliriz. Ha, bu arada düdüklü tencere herhangi bir şeyin yeterince pişmediğini fark edersek tekrar aynı şekilde kapağını kapatıp pişirmeye devam etmemiz mümkün. Bir şey olmuyor.
Evet. Peki Elif'cim, sen hiç Süleymaniye'ye gelip kuru fasulye yedin mi?
Hayır.
O zaman bir gün inşallah İstanbul'a
geldiğinde
oraya geçelim. Bence insanın ömründe gidip kuru fasulye yemesi gereken yani...
Etsiz de yapıyorlar değil mi?
Efendim?
Etsiz
oluyor genelde orada.
Zaten etsiz olur. Yani etli kuru fasulye sen istedikçe.
O sana bugün dediğim gemici usulü dedikleri şeye benziyor biraz.
Evet.
Öyle mi?
Aha. Etsiz bir kuru fasulye ve daha muhteşem, biberli. Evet.
Muhteşem.
Bol acılı böyle güzel bir
kuru fasulye.
Kuru fasulyenin içine bütün ya da işte ikiye bölünmüş diliyle çok acı olması gerekmez. Yani acı sevmeyenler için biber atmak da çok güzel oluyor. Doğrudan biberli pişirmek de çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar yaptığımızdayız. Domates kuruşu da atılabilirmiş.
Bazen evinde şey diyor, ben hiç ıslatmıyorum, haşlayıp direkt pişiriyorum diyor. Öyle kuru fasulye yapan da çok insan var yani.
O biraz fazla kuru olur ya.
Önce haşlıyormuş.
Meksika fasulyesi usulü oldu. O Meksikalılar da genellikle sadece haşlıyorlar. Çok da fazla bir işlem yapılmadan da yiyorlar.
Evet, bu arada bir de vakti yok herhalde, o yüzden mecburen.
Bu arada birçok çeşit kuru fasulye, yani fasulye tipi var. Örneğin hatırlıyorum, maş dedikleri fasulye var. İşte şeker dedikleri.
Şeker
fasulye. Japonya'da ben bir şey yemiştim. Böyle sandviç gibi bir şey ama sandviç değil tam. Çörek gibi bir şey diyeyim. Balık şeklinde yapmışlardı. Japonya biliyorsunuz deniz şeyi. İçinde böyle tatlı bir fasulye vardı. Onu şekerle biraz da karıştırarak koymuşlardı. Sıcak, bir de kışın olduğu için sıcak sıcak çok hoşuma gitmişti. Böyle tatlı, ilk defa fasulyeyi tatlı orada yemiştim.
Mesela fasulye keki diye bir şey okurum kitaplarda hep. Daha çok Uzak Doğu'la ilgili şeylerde. Sizin yediğiniz öyle bir şey herhalde. Fasulye keki artık neyse merak ettiğim bir şey.
İlginç.
İçinde fasulye olan bir kek sanırım.
Ya da fasulyeyi acaba un haline getirip kek mi yapmışlar diye düşündüm.
Belki yanda. De o da bir ihtimal tabii. Bir de nohuttan falan da yapılır herhalde, o da öyle bir şeydir.
Bir de farklı kuru fasulye pişirme ekolleri var. Mesela bizim o Süleymaniye dediğim hakikaten daha sulu. Böyle ağızda dağılmak üzere ama dağılmayan böyle çok güzel bir tatlı. Bir de bu tarafta yaptıkları kuru fasulye var ya Adem abi, o da daha kuru. Suyu çok daha az olan bir.
O
şeyde daha az sulu ama iyi pişmiş kuru fasulye. Evet. Yani çok sulu değil.
Şeyde yapıyorlar onu. Ben bu aralar bir deneyeceğim onu. Kuru fasulyem, tatlı fasulyem de var evde. Çömlek dedikleri. Ben güveç kabında yapmayı düşünüyorum.
Güveçte de yapmış Instagram var. O da böyle hatta bir şey gibi, bağ evi gibi bir yerde. Zaten çok fazla imkanım olmadı. İkisinde güreşte bitirmiştim. O da çok güzel
oldu. Lezzetli olacağını tahmin ediyorum.
Ayrı bir şeyi var çünkü.
Evet. Sevda bugün pilavı anlatacaktı ama ben arkadaşlar Sevda'nın yerine olayı devralıp size bugün birkaç gündür birkaç gündür denediğim bir şeyi anlatacağım evde yapmak isteyenler için. Evde kefir mayalama olayı. Çünkü kefir internette eğer imkanınız olursa okusa birçok faydası
pek çok hastalığa iyi gelen
bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için de çok önemli. Bunun mayalanmasını anlatacağım çünkü öyle her şey gibi mayalayamıyorsunuz. Belli püf noktaları var.
Evet, ondan önce o zaman istersen hocam bir müzik arası verelim. Elif'e veda edelim. Sonra müzik sonrasında da sen kefir mayalama olayını anlattın. Hı hı. Elif, var mı ekleyeceğim bir şey?
Afiyet olsun. Malzemeleri de saymadığımı fark ettim. Şimdi o anlatırken herhalde anlaşıldı.
Evet, anlatırken o anlaşıldı, merak etme.
Tabii tuz, ben şeker, her şey var.
Dışarıdaydım, kusura bakmayın.
Evet, Cankıt diyor kuru fasulye pilavsız olmaz diyor. Bence de pilavsız da olmaz, soğansız da olmaz. Bence eksiz de olması lazım diyeyim ben de.
Evet, gerçekten öyle. Ben teşekkür ederim bu arada. Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
Sağ teşekkürler, olun. Sağ olun.
İyi akşamlar.
Size hoşçakalın.
Evet, ben bir parça arası veriyorum.
Evet hocam, parça arası. Sonra Cankut merhaba demişti, ona da merhaba diyelim. Bu merhaba. Arada yazmıştı.
Evet.
Kurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım.
Evet, tekrar geldik.
Evet, tekrar sizlerle beraberiz. Kursa sinirlerden Adem abi de kefir mayamadan
yani bahsediyor. Pilav yapamadık da. Ben pilav anlatamıyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. ben bir kere pilav yapmayı denedim de biraz lapa gibi oldu. Birkaç defa deneyip başarırsam muhtemelen de başarırım diye tahmin ediyorum. Anlatabilirim. yani evet. Şu anda anlatacağım pilav kuru fasulyeden daha yaş olur yani.
evet o da güzel olacak. Evet hocam sen yoğurt mayalama olayını da senin nasıl mayalıyorsun kefiri?
Şimdi kefir arkadaşlar yoğurt mayalamadan biraz farklı bir yöntem. Daha doğrusu başta mayalaması benzese de yani farklılıkları çok. Öncelikle kefir mayasına ihtiyacımız var. Bunu aktarlardan ya da baharatçılardan bulabiliyorsunuz. Onlarda küçük minik kavanozlarda mayalar var. Kefiri mayalamak için de bize ilk önce bir bardaklık süt gerek o kavanozun yani o kavanozdaki maya için. Hmm. Yani aşağı yukarı 250 mililitrelik. Hmm. Bu da yani bir kap, bir bardak. Benim biliyorsun hocam ölçeklerim var ya.
Evet.
Ben bunu bir ölçek doldurmuştum. Aha. Bir kaplık.
Aha.
Bu da 250 mililitreydi. İlk mayalamada böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani şöyle hani böyle bir kap bardak falan ölçekle uğraşmayanlar için şöyle bir tarif söyleyeyim. En küçük karton kutu sütler var ya.
Evet.
Bunlar tam o şeydeymiş.
Hı hı.
Ben aldığım yerde sordum.
Hı
hı. Aktarda baharatçıda. Dedi böyle bir karton kutu süte ilk defa mayalıyorsan abi böyle başla.
Hı-hı.
Yavaş yavaş o süt miktarını arttır. Çünkü
hı-hı,
kefir mayası arkadaşlar gittikçe çoğalan bir şey.
Hı-hı.
Yani bir süre sonra öyle hale geliyor ki
hı-hı,
bir kilo sütü mayalar hale geliyor.
Oo.
Artık o gittikçe gidiyor yani artıyor o maya.
Hı-hı.
Bunlar bakteri değil. Böyle şöyle tarif etmişlerdi. Hakikaten ben de dokundum öyle. Kibrit çöplerinin ucu uç kısmı olarak yanan kısmı yuvarlak böyle top top.
Evet.
Böyle bir şey kefir mayası.
Hı hı.
Ama tabii onlara çok dokunmamak lazım. Çünkü ezmemek lazım onları. Hı hı. Onlar neticede mayalanmayı arttırıcı şeyler olduğu için canlı bir varlık o mayalar. Gittikçe artıyor. Bunu süte mayaladınız.
Hı
hı. Mayalarken o yani o kavanozdan direkt ilk defa da içine dökebilirsiniz ama bir şeyle dökecekseniz içine böyle kaşık falan öyle bir şeyle
evet.
Metal bir şey kullanmamanız gerekiyor.
Tahta.
Tahta ya da plastik.
Hı-hı.
Metal bir şey kullanmıyorsunuz.
Hı-hı.
Bunu döktük. Oda kıvamındaki sıcaklıkta mayalandırabiliyorsunuz bunu. Hı-hı. Yani illa sütü çok ılıtıp hani yoğurt mayalarken o serçe parmağı ısıracak sıcaklık hı-hı, diye halk arasında söylenen o sıcaklığa getirmenize gerek yok.
Hı-hı.
Yani o da 21-22 derecede şu anda mesela benim evet, evde o şekilde sıcaklık.
Evet.
Oradaki bir sütü yani dolaptan hemen çıkar çıkarmaz mayalamayın. Oda sıcaklığına geldi yani o süt. Bekletin biraz dışarıda.
Hı-hı.
Mayalanma için o mayaları içine dökersiniz. Ve kapalı bir kavanozda gene metal kapta bekletmeyeceksiniz. Kapalı bir kavanozda ya da plastik bir kapta, kavanozda öyle bir şey de olabilir.
Hı hı.
Karanlık bir yerde saklayacaksınız.
Hı hı.
24 saat sonra mayalanmış oluyor. Ama
niye karanlık bir yerde hocam?
Işık görmemesi gerekiyor. Işıktan etkileniyor mayalanma süreci.
Hı hı.
O yüzden karanlık bir yerde bekletmek gerekiyor. Yani ben mesela mutfak dolaplarımda bir boş yer buldum ona.
Hı hı.
Oraya koydum. Orası hiçbir zaman ışık almaz kolay kolay. Kapağı hı hı, kapalı. Önü cam değil.
Hı hı.
Burada 24 saattir ama ben biraz daha böyle hafiften ekşimsi gibi seviyorum o tadı.
Hı hı.
O yüzden ben 48 saat bekletiyorum.
Hı hı.
48 saat sonunda bu süt, bu maya, bu sütü yoğurt gibi biraz daha koyu bir hale getiriyor. Bunu bir o mayaladığınız kaptan bir tane şeye boşaltıyorsunuz. Altını da biraz genişçe bir kap bulup süzgece boşaltıyorsunuz. Ama nasıl süzgeç? Ya böyle bez tarzı tülbent gibi böyle hmm, bez tarzı bir şey olacak.
Evet.
Ya da altı şeye benzeyen bir süzgeç. misineden örülmüş. Bu hani camlardan sinek girmesinde sineklikler olur ya.
Ha, tel.
Öyle bir süzgeç ama metal değil, tel değil. Misineden örülmüş böyle. Evet, çok ince bir şeyden örülmüş, plastik şeyden. Böyle bir süzgeç marketlerde falan bulunabiliyor. Ben buradaki bu market diye bir market var, oradan buldum. Bir tane almıştı, teyzem bendeydi. Almış teyzem bir tane tel almışlar bilmediği için. Hiç kefir mayalamadığı için. Ben gittim. O da tabii başka bir, benim için başka bir şey herhalde. Onun plastik olanını buldum. Her şeyi plastik, her yeri. Bundan süzüyorsunuz. Süzerken arada hafif hafif sallamanız gerekiyor. Çünkü o süzgecin şeylerini tıkayabiliyor bu şey. Akmasını yavaşlatıyor. Ben mesela o süzgecin kenarlarından takılabiliyor. O kabın üzerine takıyorum. Biraz bırakıyorum öyle. O kendi akıyor. Sonra çok fazla sulandırmadan şey yapabilirsiniz. İçine birkaç damla su katarak biraz onu sulandırarak daha çabuk akmasını sağlayabilirsiniz. Ama çok suyu abartmayın. O zaman tadını bozuyor. Önemli olan çok su katmadan ya da hiç katmadan süzebiliyorsanız arada hafif sallayarak bunu o kaba alıyorsunuz. Mayalar o kapta kalıyor. Süzgeçte kalıyor tekrar. Bunun mayaları tekrar o kaba, hani mayalandırdığınız işte kavanoz ya da artık neyde yapıyorsanız, karanlıkta beklettik ya. O kaba dökerek üzerine tekrar işte öncekine göre bir parmak fazla süt ilave ederek arttırarak, çünkü maya arttı. Önceki maya değil, daha çok maya var şu anda. Yeni ikinci defa yaptığımızda. Burada tekrar mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Ha, mayamız çok arttı. Artık ne bileyim işte bir kilo süt, bir buçuk kilo süt gerektirmeye başladı. Bu sefer arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz bu mayayı.
Evet.
Bunu da yaparken şöyle bir yöntem izleyin. Onu da kardeşimden öğrendim dün. Onlarda da varmış. Ama birkaç gün çok böyle bir yere gitmişler. Bir gün kalmış öyle onlar. Mayalar ölmüş tabii şey olunca. Peki yani 3-4 gün sonra bırakırsanız kurumaya başlıyor mayalar.
Evet.
Artık çünkü mayalandıracağı süt de kalmıyor. Beslenemiyor daha doğrusu deyim yerindeyse.
Evet.
Kuruyup gitmeye başlıyor.
Aha.
Bu durumda ne yapıyoruz? O aldığımız mayaları, başkasına vereceğimiz mayayı küçük bir kavanoza alıp içine bir miktar su koyuyoruz. Bu mayanın hem çoğalmamasını hem de kurumamasını bir süre canlı kalmasını sağlıyor.
Çok iyi bir
şey. Bu suda. Evet. Böylelikle birkaç gün idare edip işte arkadaşınıza ya da eşinize, dostunuza kefir mayası verip onların da evde kefir yapmasını sağlayabilirsiniz. İçimi arkadaşlar, kefir hiç içmeyenler için söyleyeyim. Kokuyor diye içmiyorlar bazıları ama ayrana benziyor ya. Ben ayran tadı hatta...
Ben de içmiştim, öyle şey bulmamıştım.
Güzel böyle iki gün bekletince hele o hafiften ekşimsi ayranlar olur ya. O tadı alıyor, o çok hoşuma gidiyor benim. Ben bir gün durunca sevmiyorum. Çok taze gibi oluyor. Biraz böyle ekşi tat verecek. O tadı seviyorum.
Evet.
O yüzden hep iki gün bekletiyorum. Yarın da mesela dün yaptığım şeyle yarın çıkaracağım. Onları ilk etapta biriktirebilirsiniz. Çünkü 10 güne kadar dayanabiliyor.
Kesin. Evet. Evet.
İlk etapta böyle hemen İşte birkaç yudum olacak. İlk yaptığınız az olacak. Bir bardak işte olacak. Çünkü o kadar süt koymuştunuz. Hatta bir bardaktan biraz az olur. Çünkü maya da kullanıyorum bir kısmını. O yüzden biriktirebilirsiniz. Bir tane ona atıyorum. Bir litrelik bir kavanoz alırsınız. Onu da toplayıp işte 2-3 gün sonra, 4-5 gün sonra ya da biriktirdikten sonra, belli bir şeye geldikten sonra öyle içebilirsiniz. Sabahları içebilirsiniz. Gelişme çağındaki çocuklarınıza içirebilirsiniz. Çünkü kefir bağışıklığı güçlendirdiği için işte böyle hani böyle sık grip olunuyor kışın, işte bir sürü bağışıklık sistemi güçlü olmayınca bizi bulan hastalıklar var ya, onlardan korunmak için de birebir kefir Kafkas ya da yapılan bir içecek, kökeni oradan. Bu şekilde evinizde kefir yaparak hem sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Çünkü dışarıdan alınanlar da açıkçası nasıl yapılıyor, nasıl bir süreç var bilmiyorum ama evde kendiniz yaptığınız zaman daha güvenilir. Hele bir de böyle günlük süt ya da şey değil de o uzun ömürlü sütlerden değil de
evet.
köy sütü evet. gibi böyle evet. taze süt bulursanız o kefirin tadı da ayrı oluyor.
Kesinlikle.
Bu arada kefir yoğurt gibi olmuyor. Mesela ben o uzun ömürlü sütten yoğurt yapmaya çalışmıştım, olmadı.
Hı hı.
Ama kefirde böyle bir sorun yok. Kefir mayası biraz ağırsız bir maya.
Hı hı.
Her sütü seviyor.
Süper.
Tabii tatları ona göre oluyor. Köy sütündeki mesela kefir daha lezzetli oluyor.
Evet.
Günlük sütteki de orta lezzetli oluyor ama hı hı. şeydeki de lezzetli bir kefir oluyor. Normal ömürlük sütlerdeki.
Evet.
Bu şekilde.
Gerçekten hocam çok güzel bir anlatım oldu. Kefir mayalıma. Ben de bir ilgimi çekerdi kefir. Ama bir kefirin tadına bakacağım hocam.
Işte. Tamam, ben beklerim. Bugün şeyi bende yapsaydık
evet.
kefirin tadına bakacaktın, vardı. Hatta bardaklarımızı bile çıkarmıştım.
Ooo süper. Evet, aslında yapabilirdik. Sevda sana uyuyakaldı, öyle kaldı.
Olsun, sen merak etme. Artık kefiri artık gittikçe benim maya çoğaldı ya.
Hı hı.
Daha çok süt, miktarda sütü mayalayabildiğim için.
Hı hı.
Sürekli bir kefir olacak. Bir dahaki yayında bende oluruz.
Evet.
İçebilirsiniz
artık. Afiyetle içeceğiz.
Hı-hı.
Bu arada hocam biz bunu anlatırken de saat 22.58 oldu. Programımızın evet. sonuna tekrar geliyoruz. Geldik. Tekrar hatırlatalım. 9 Mayıs günü yarışmamız olacak. Bir dahaki hafta yarışmamızdan görüntülerle de bazı şeylerden de küçük enstantaneleri de size belki izletebiliriz. Yarışmamızın haftaya olacağını tekrar hatırlatalım. Gelmek isteyen herkesi bekleyelim.
Evet.
Ve saatimizin 23'e yaklaştığı bu güzel günde herkese iyi akşamlar dileyelim arkadaşlar.
İyi akşamlar dileriz ve bir parçayla da kapatıyoruz.
Kapatalım evet.
Aha.
چون شمعی تا سحر بسوزم.